İngiliz kadınlarına göre bir kişi ya tam olarak suçludur ya da değil. Hamlet'in to be or not to be'si. Sürekli aşağılanan İngiliz kadını, dünyada yaşayan bütün öbür kadınlardan ayrı bir düşünce yapısına sahipti. Bu kadın yoldan çıkarılmaya her zaman hazırdı. Sürekli bilinçaltına ittiği duygular onu garipleştirmişti. Shakespeare dehasının Romeo ve Juliet'te İngiliz kadını anlattığı sahnede onun aşka bakışına da değinilmişti. Siz onlara özeniyorsunuz ama onlar hakkında sizin bilmediğiniz ne söyleyebilirim? Bu sözlerin değerini bilirsiniz. Markiz Dudley ile olan maceram dillere dolandı. Herkesin sevip sevildiği bir yaşta ben duygularımı bastırmıştım. Benim Henriette'ime bu bağlılığım, Lady Arabelle'in benim üstüme daha çok düşmesine neden oldu. Benim direnmem onun isteğini artırdı. Bütün İngiliz kadınları gibi o da ilgi odağı olmak istiyordu. İngilizler isteklerini doruğa çıkarmak için keskin baharatlar kullanırlar. Bunun için o da gönlündeki aşkı diriltecek bir miktar karabiber ya da kırmızı biber istiyordu. Hep kurallara bağlı yaşadıklarından bu kadınlar yeni maceralar arıyorlardı. Ben Lady'nin yaratılışındaki bu özelliklerin farkında değildim. Ondan ne kadar uzak dursam, Lady Dudley'nin yüreğine o kadar ateş düşüyor, arzusu o kadar artıyordu. Onun bu tavrı bazı kimselerin dikkatini çekmişti. Bu yüzden mutlaka bu mücadeleyi kazanmalıydı. Madame de Morouf ve benim hakkımda kullandığı şu korkunç sözleri bir arkadaş gelip de bana söylemiş olsaydı, ondan hemen kurtulurdum. Lady Dudley, onların bu sevdalarından da bıktım demişti. Natalie, burada işlediğim suçları haklı gösterme uğraşında değilim. Ama bir erkek olarak ona direnme konusunda bir kadına göre daha az şansa sahibim. Biz erkekler siz kadınlara karşı direnirken kötü davranamayız. Oysa kadınların hırçın davranması normal karşılanır. Aslında biz erkeklerin çekingen davranmaları erkeklik kitabına sığmaz. Alçak gönüllülüğü de kadınlara bırakırız. Sevgim beni tehlikelere karşı koruyordu ama bağlılığım ve güzelliğin çekiciliğine büsbütün gözlerimi yumabilecek bir yaşta da değildim. Lady Arabelle kraliçesi olduğu bir baloda tuvaletini beğenip beğenmediğimi, hoşuma gitmiş mi diye göz ucuyla beni izlediği, beğendiğim takdirde zevkten ürperdiği zaman ondaki coşku bana da geçiyordu. Zaten çarpışmak için öyle bir alan seçmiş bulunuyordu ki benim kendisinden kaçmama imkan yoktu. Diplomatik çevreden gelen bazı davetleri reddetmek çok güç oluyordu. İçinde bulunduğu durumdan dolayı bütün salonların kapıları açıktı ona. İstedikleri şeyleri elde etmek yolunda kadınların göstereceği büyük bir ustalıkla ev sahibince sofrada benim yanıma oturtulmayı sağlıyor. Sonra da kulağıma eğilip şu sözleri fısıldıyordu. Ben de Madame de Morouf kadar sevilseydim, sizin yolunuza feda etmeyeceğim hiçbir şey olamazdı. Her şeye razı olduğunu, hiç kimseye bu olaydan söz etmeyeceğini söylüyor. Sadece kendisini sevmemi istiyordu. Bir gün bana isteklerimi uyandıran şu sözleri söyledi. Her zaman dostunuz, ne zaman isterseniz metresiniz. Bana hükmedebilmek için kişiliğimdeki dürüstlüğü kullanmak istiyordu. Bir gün eve dönüşümde onu odamda buldum. Bu olay İngiltere'de duyuldu ve İngiliz soyluları bu duruma çok üzüldüler. Lady Arabelle bir şeytan gibi vücudunun en güzel bölgelerini göstermekten çekinmiyordu. Yalvarırım Natalie, bu satırları hoşgörüyle okuyun. Bütün erkeklerin geçirdikleri kriz dönemleri vardır. Ne pahasına olursa olsun bunu size anlatmak isterdim. Tüm güzelliği ve çekiciliğiyle bu kadın aslında demirden bir kapıya sahiptir. Yumuşak gibi görünür ama zapt edemeyeceği at yoktur. Ayakları kuru, adeleli ve küçüktür. Çok güzeldir. Aynı zamanda çok da güçlüdür. Onu at üstünde hiçbir erkek kovalayamaz. Bir santora biner ve engelli koşulları kazanabilir. Durmaksızın geyiklere, karacalara ateş edebilir. Hiç terlemez. Bu özellikleriyle o sanki Afrika'ya ait gibidir. İstekleri çöl kasırgaları gibi eser. Zaten çöl onun gözlerindedir. Clojgrud'la ne büyük bir zıtlık taşıyordu. Biri batıysa öteki doğu gibiydi. Biri canlı ve incecik, öbürü dolu ve ağırbaşlıydı. İngiliz gelenekleri üzerine hiç düşündünüz mü? İngilizler çok materyalist insanlardır. Dine, ruha ilişkin bir takım iddiaları vardır ama bunlarda köklü bir öz yoktur. İngiltere, maddeyle ilgili en ufak şeylere güzellikler katan, dolabınızı sedir ağacıyla kaplayıp kokulandıran, günün belli saatinde bardağınıza titizce demlenmiş enfes bir çay dolduran, tozları yok eden bir kültürün en yüksek noktasına varmıştır. Ben bu İngiliz lüksünün tam ortasında eşi bulunmaz bir kadın tanıdım. O beni hayata küsmüşken kendine aşık etti. Bu yeni sevdanın insanı mahveden bir tarafı, kendine özgü bir elektrik akımı vardı. Bu nankör, unutkan İngiliz politikasına benzeyen taş yürekli bir aşktı. Zannederim ne demek istediğimi anladınız. İnsan maddeden ve ruhtan oluşur. Melek onda başlar. Hayvan gelip onda son bulur. Ebedi aşkla ölümlüye duyulan aşk arasında hepimizin geçirdiği mücadele bundan ileri gelmektedir. Kimileri bu iki çeşit aşkı sadece birisinde tadar. Kimileri isteklerini doyurmak için bütün kadınlar arasında dolanır. Kimileri de her şeyi tek bir kadının varlığında bulur. Aşkın bu genel niteliklerini düşünürken kişiliklerindeki farklılıklardan dolayı anlaşamayan insanları anlar. Toplumun merhametsiz bir tavır takındığı felaketlere büyük bir hoşgörü duyarsınız. İşte Lady Arabelle'de insan bedeni denen yüce maddenin güdülerini, arzularını, kusurlarını ve erdemlerini karşılama çabası içindedir. O vücudunun sevgilisi olmuştu. Madame de Morrough ise ruhun eşiydi. Maddenin bir sonu vardır. İster istemez bir noktadan sonra doyulacak, bıkılacaktır. Paris'te Lady Dudley'in yanında olduğum zamanlarda tuhaf bir boşluk hissederdim. Oysa yüreğin ülkesi sonsuzluktur. Clochegrove'da aşk sonsuzdu, sınırsızdı. İçimde Lady Arabelle'e karşı büyük bir arzu vardı. Her konuyu kavrayabilecek çok yüksek bir zekası vardı. Ama Henriette, öyle çok seviyordum Henriette'i. Geceleri mutluluktan ağlıyor, sabahları pişman oluyordum. Kimi kadınlar kıskançlıklarını bir melek gibi saklar. Bunlar Lady Dudley gibi 30'unu aşmış olanlar arasından çıkar. Bunlar artık hayatı özümsemeye, içinde bulunulan zamanın sıkıp özünü çıkarmaya, geleceği düşünmeye alışmışlardır. Avını sezdirmeden izleyen bir avcı gibi en haklı iniltileri acımadan susturacak bir güce sahiptirler. Arabelle, Madame de Morrough'un adını ağzına almaksızın onu yüreğimde öldürmeye çalışıyordu. Ama ruhumda ona her rastlayışında yenilmiyor, daha da azimleniyordu. Toy bir kadın değildi. Kavga çıkarmıyor, aşırı merak göstermiyordu. Ama beni henüz boyun eğmemiş bir köle gibi görüyordu. Onun yanında Henry'e mektuplar yazıyordum. Ne yazdıklarımı okuyor, ne de zarfın üstüne yazılı adresi öğrenmeye çalışıyordu. Serbesttim. İstesem hiç düşünmeden bana hayatını verirdi. Beni kendisini bırakıp gidersem intihar edeceğine de inandırmıştı. Kocaları ölünce kendilerini ateşin içine atıp can veren Hintli kadınlara överek anlatıyordu. Bu gelenek Hindistan'da aristokrat sınıfına aittir. Avrupalılar tarafından anlaşılması pek de beklenemez. Ama o aristokrasinin ancak duygularda görülecek olağanüstü atılımlarla kendini kurtarabileceğine inanıyordu. Burjuvalara, onlara benzemediğimi, onlardan farklı bir şekilde ölerek ispat edebilirim. Soylu olmayan kadınların da elmasları, kumaşları, atları olabilir. Çünkü adlar gibi ünvanlar da satın alınabiliyor. Ama sevmek, başı dimdik yasalara rağmen sevmek, ona hiçbir şekilde, hatta erdem adına bile ihanet etmemek doğru mudur? Burada ister bir insan, ister bir fikir olsun mutlaka bir ihanet var demektir. Normal olarak bütün kadınların ulaşamayacakları yücelik budur. Çünkü onlar için hayatta iki yol vardır. Erdemin büyük ve açık yolu veya çamurlu kaldırım sokakları. Arabelle beni gururlandırıyor, yüceltiyordu. Ancak benim dizlerimin dibinde yaşayabilirdi. Bu yüzden bir cariye gibi davranıyor. Her şeye katlanacağını söylüyordu. Ayaklarımın dibine uzanarak sessiz sessiz saatlerce oracıkta durabilirdi. Doğu saraylarındaki bir cariye gibi sevilme saatinin gelmesini bekler. Bir yandan cilvelerle bu saatin yaklaşmasını sağlardı. Böylece geçirdiğim 6 ayı size anlatamam. Olgun kadınların insanın ruhunda bıraktığı silinmez izler. Bütün süsü çiçeklerinden ibaret olan taze ve temiz kadınlara karşı peşin bir tiksinti uyandırır. Ama çok bitkin olduğum sıralarda maddeyi ortadan kaldırmak, ruha yüce duygular atfetmek istiyordum. Lady Dudley her kadın gibi yeminlerle beni kendisine bağlamaya çalışıyordu. Hatta kendimi ona iyice kaptırdığım anlarda Clochegrove'daki sevdiğim hakkında ağzımdan küçültücü bazı sözler dağıldığı oluyordu. Bir kere hain olduktan sonra yalancı ve hilekâr da oldum. Çünkü Madame de Morrough'a mektuplar yazmaya devam ediyordum. Ama onun müthiş sezgi gücü beni korkutuyordu. Çok defa sevinçlerimin tam ortasında sanki Henriette'in adımı söylediğini işitiyordum. Mektuplarım cevapsız kaldı. Kalkıp Clochegrove'a gitmeyi düşündüm. Arabelle hiç karşı çıkmadı. Ama Touraine'e kadar benimle beraber gitmek istedi. Sanki benim Madame de Morrough'tan tamamen koparmak için bu yolculuğun iyi bir fırsat olduğunu sanıyordu. Bense çok korkuyordum. Düşeceğim tuzağı fark etmeden Lady Dudley'in benimle gelmesine izin verdim. Kimselere gözükmeden Tors dolaylarında bir yerde kalmayı, buluşmalarımız için de gecenin hiç kimsenin bizi göremeyeceği saatlerini seçmeye razı oldu. Tors'tan Clochegrove'a atla gittim. Arabelle'le buluşmak için yapacağım gece seyahatleri, bir atımın olmasını gerektiriyordu. At Lady Esther Stenopo'nun Markiz'e yolladığı bir Arap atıydı. Bu ata Rembrandt'ın şu ünlü tablosu karşılığında sahip oldum. 6 yıl önce yürüyerek geçtiğim yoldan gittim ve ceviz ağacının altında durdum. Madame de Morrof'u gördüm. Taraçanın kenarında, beyazlar içinde duruyordu. Büyük bir hızla atımı onun bulunduğu tarafa sürdüm. Hayvanı taraçanın kenarında durdurduğum zaman "Aa, siz misiniz?" dedi bana. Onun bu sözleri karşısında dona kalmıştım. Maceramı biliyordu. Kim söylemiş olabilirdi? Annesi. Sonraları annesinin yazdığı o iğrenç mektubu bana gönderecekti. Onun neşe dolu sesi şimdi çok büyük acılara tanıklık ediyor. Bir daha açmayacak çiçekler gibi kokuyordu. Vefasızlık sanki onun bedeninden, ruhundan geçmiş, uğradığı her yeri bir çöle çevirmişti. Usul usul yaklaşan kontes, "Çok güzel hayvan!" diye bağırdı. Elini tutmamam için kollarını kavuşturmuştu. Monsieur de Morrof'a haber vereyim deyip yanımdan ayrıldı. Olduğum yerde kala kaldım. O her zaman olduğu gibi soylu, ağır, mağrurdu. Çok zayıflamış, yüzü sararmıştı. Boynu da bir zambak gibi bükülmüştü. Ölmek üzere olan bir adamın acı sesiyle "Henriette!" diye bağırdım. Arkasına bile bakmadan yürüyüp gitti. Herkesin yüzünü aydınlatan bu vadide şimdi ben değersiz bir böcek gibi küçülebilirim. Aşağılık duygusuna bu kadar kapıldığımı hatırlamıyorum. Arabelle öyle bir lanet ettim ki benim için her şeyi göze alabilecek bu kadın sözlerimi duysa dayanamaz, hemen ölürdü. Nereye baksam acıyla karşılaşıyor, düşünceden düşünceye dalıyordum. Jack genç yaşının verdiği çeviklikle koşuyordu. Madeline annesinin yanında yürüyordu. Jack'e sarılıp bağrıma bastım. Monsieur de Morrof da yanıma geldi. Bana kollarını uzattı, sarıldı, yanaklarımdan öptü. "Felix, hayatımı size borçlu olduğumu öğrendim." Bu arada Madame de Morrof atı göstermek için bize arkasını dönmüştü. Kont karısının bu haline öfkelenerek "Ah, işte şu kadın milletinin hali!" diye bağırdı. Böyle bir anda kalkmışlar atınıza bakıyorlar. Madeline döndü, gözlerini kontese dikerek elini öptü. "Madeline'i bu defa çok daha iyi gördüm," dedim. Kontes alnından öptü onun. "Zavallı yavrucak," dedi. "Kont?" "Evet, iyiler. Yalnız ben yıkılmak üzere olan eski bir kule gibiyim." Madame de Morrof'a bakarak "Sinirlerin yine üstünde galiba," dedim. Kontes, "Hepimizin Blues Devils'ları vardır," diye karşılık verdi. "İngilizce böyle denir, değil mi?" Hep birlikte dolaşıyorduk. Benimle yalnız kalmak istemiyordu. Ben de nihayet bir misafirdim. Kont Şato'dan uzaklaştığımızda "Atınız?" dedi. "Atınız ne olacak?" Kontes, "Demin atınızla ilgilendiğim için nasıl azarlandımsa, şimdi de ihmal ettiğim için suçlu olacağım." Kont, "Elbet her şeyin bir sırası var." Bu kadar ilgisiz karşılanmaya daha fazla dayanamayarak, "Ben kendim gideyim," dedim. "Hayvanı ancak ben idare edebilir, kalacağı yere yerleştirebilirim. Uşağım Sinon arabasıyla geliyor. Tımarı o yapar." Kontes, "Uşak da İngiltere'den mi geliyor?" dedi. Kont karısının hüzünlü olduğunu görüp hemen cevabı yetiştirdi. "Her şeyin iyisi oradan çıkar." Kont karısının tersine bana çok sıcak davranıyor, beni eziyordu. Koca tarafından gösterilen ilginin ne kadar ağır olduğunu anladım. Kocalar eşlerinin aşkı öldüğünde seviyesiz hareketlere girişirler. Bu durumlarda anlaşmalar insana ağır gelir. Kont ellerimi tutup sıktı. "Sevgili Felix," dedi. "Madame de Morrof'u bağışlayın. Kadınlar hep nazlıdır. Zayıflık onların benliklerinde vardır. Sizi çok sever bilirim ama..." Kont benimle bunları konuşurken Madame de Morrof usulca yanımızdan uzaklaşmış, bizi yalnız bırakmıştı. Monsieur de Morrof çocuklarıyla birlikte şatoya çıkan karısını seyrederek alçak sesle "Felix," dedi. "Madame de Morrof neler düşünüyor bilmiyorum ama 6 haftadan beri çok değişti. Eskiden çok uysal, fedakar olan bu kadın inanılmaz hırçın birine dönüştü." Kontes artık Monsieur de Morrof'un huysuzluklarına aldırış bile etmeyecek kadar bitkinleşmişti. Kendisine hakaret edecek güçte bir kişi bulamayan bu adam büyük kaygılar içine düşmüştü. İçini dökecek bir kimseye ihtiyacı vardı. Kısa bir aradan sonra konuşmasına devam etti. "Madame de Morrof'tan benden sakladığı şeyleri öğrenmeye çalışın. Servetimin yarısına da mal olsa onu mutlu görmek için her şeyi yaparım. Bu melek gibi kadın yaşlandığımda yanımda olmazsa dünyadaki insanların en mutsuzu olurum. Rahatça ölmek istiyorum. Ona artık benden kurtulacağını söyleyin. Felix, yakında öleceğim. Ama bunu herkesten saklıyorum. Onları şimdiden üzmek istemiyorum. Beni bu hale sokan, Hep midemin alt tarafını kemiren şu eski yara. Sonunda bu pisliğe neden yakalandığımı anladım. Beni aşırı duygusal bir adam oluşum öldürüyor. Her heyecan midemde etkisini gösteriyor. Gülümsedim. Demek bütün çıt kırıldımlar mideden gidiyorlar dedim. Gülmeyin Felix. Bundan daha ciddi bir şey olamaz. Çekilen acılar sinir sisteminin çalışmasını fazlalaştırıyor. Sinir sistemindeki bu fazla çalışma da midedeki salgı bezlerini sürekli olarak zorlamaya başlıyor. Bu durum zamanla bir takım düzensizliklere neden oluyor. İnsanın iştahı azalıyor. Bir süre sonra ağrılar da başlıyor. Ağrılar her gün daha da artıyor, sıklaşıyor. Midede şişlikler oluşuyor. Şu saman gibi sararmış suratıma, kuru ve parlak gözlerime, bir deri bir kemik vücuduma bakın. Eriyip gidiyorum. Ne yaparsınız? İlk defa sürgündeyken rahatsızlandım. Çok acılar çektim. Aile hayatından gelen kederler, bir servetin yeniden toparlanması için verdiğim uğraş, çektiğimiz bin bir yoksulluk. Bunların hepsinden ağır basan bir büyük acım var ki bunu bir tek size açacağım. Blanche bir melek gibi temiz kalpli olsa da beni anlamıyor. Üstelik hafife de alıyor. Onu yine de affediyorum. Onun gibi erdemli olmayan basit bir kadın beni daha mutlu bir adam yapabilirdi. Ama Blanche kim? Bunları akıl etmek kim? Çünkü o bir çocuk kadar cahildir. Adamları da onun gibi aptal. Ben Ali desem onlar Veli anlıyorlar. İyi kötü, maddi durumumuzun düzeldiği bir zamanda bu kez de iştahım kesilmişti. Kısacası bugün öyle bir noktaya geldim ki bundan sonra en fazla 6 ay daha yaşarım. Kontu korkuyla dinliyordum. Kontes'in yüzünün saman gibi sapsarı olması dikkatimi çekmişti. Kontu dinliyormuş gibi yaparak ona eve doğru sürükledim. Henriette'i düşünüyor. Bir an önce onun durumunu öğrenmek istiyordum. Onu salonda buldum. Hem Madeline'a bir nakış usulü öğretiyor. Hem de rahip Domino'nun Jack'e verdiği matematik dersiyle ilgileniyordu. Önceleri geldiğim gün yalnız benimle ilgilenmek için bütün işlerini ertelerdi. Yine de ona duyduğum aşk o kadar yüce ki tüm bunları yüreğime attım. Onun yüzünde ermiş kadınların yüzlerindeki parıltıyı görüyorum. İçimde ölümün soğukluğunu duyarken birden eskisi gibi gözlerinin ateşini bana çevirdiğini gördüm ve irkildim. Onda üzüntüden oluşan yıpranmaları gördüm. Alnındaki küçük çizgiler artık iyice derinleşmiş, çoğalmıştı. Şakakları çökmüş, gözleri daha bir çukurlaşmış, çevresi morarmıştı. Henriette vaktinden önce sararmış bir meyve gibiydi. Sözde onu mutlu görmekten başka isteği olmayan ben, şimdi onu kahrediyordum. Gidip yanına oturdum. Pişmanlığımı belli eden bir sesle, "İyisiniz ya," dedim. Gözlerini gözlerime kaldırdı. "Evet," dedi. Sonra Jack ile Madeline'i göstererek, "Benim iyiliğim bunlar işte," diye ekledi. Tekrar sağlığına kavuşan Madeline, 15 yaşına gelmiş, gelişmiş, serpilmiş, yeniden yanık yanaklarında pembe güller açmaya başlamıştı. Artık her şeye merakla bakan bir çocuk değil, gözlerini yere indiren bir genç kız oluyordu. Annesi gibi ciddi ve ağırbaşlıydı. Alnında ikiye ayrılan siyah saçları şimdiden ona kadınsı bir anlam veriyordu. Dokunsan kırılacak, hoş yapılı orta çağ heykelciğine benziyordu. Ensesinde güneşte parlayan çok hafif tüyler vardı. Yaşayacaktı Madeline. Tanrı bunu istiyordu. Bu sağlıklı esmer kız, Jack'le, başı fazla büyümüş bu 17 yaşındaki cılız delikanlı bir zıtlık yaratıyordu. Parlak gözleri vardı Jack'in, ışık saçan gözleri vardı. Bu gözler onun derinlerden gelen dolgun ve kalın sesine uyuyordu. Jack annesi gibi zekiydi. Ama bu onun zayıf bedenini yiyip bitirmekteydi. Çünkü onun görünümü aldatıcıydı. Gerçekte sağlıklı değildi. Henriette, onları ders çalışırken gördüğümde içim sevinçle doluyor. Tüm acılarım dağılıp gidiyor. Hasta gördüğüm zaman da bütün sevincimi kaybediyorum. Başka sevgilerde ihanete uğramış olsak bile onlara karşı görevlerimi yerine getirmiş olmam beni mutlu edebiliyor. Jack de sizin gibi kültürlü, bilgi sahibi bir adam olacak. Belki de sizin yardımınızla herkesin imreneceği bir kişi olup çok yüksek mevkilere gelecek. Madeline'a gelince, o şimdiden yüce bir kalbe sahip. Onun içi Alp dağlarının doruğundaki kar gibi saf ve temiz. Belli ki Leninkörtleri hiç utandırmayacak. Eskiden çok sıkıntılı olan anneleri ise şimdi çok mutlu. Evet, dopdolu, zengin bir hayatım var. Rahip sevinçle, çok güzel. Sayın Vikont bu konuyu şimdi benim kadar biliyor. Problemi çözüp bitirince Jack hafifçe öksürdü. Kontes heyecanla, bugünlük bu kadar çalışma yeter muhterem peder dedi. Hele kimya dersine hiç lüzum yok. Jack'e döndü sonra. Jack ata binin, yalnız dikkatli olun. Oğlunun arkasından uzun uzun bakarken sordum. Henüz sorumu cevaplamadınız. Sağlığınız nasıl? Arada bir midemin ağrıdığı oluyor. Paris'te olsam kesin hasta olurdum. Madeline, annemin midesi çok ağrıyor dedi. Oo dedi Henriette. Bakıyorum benim sağlığım sizi ilgilendiriyor. Madeline annesinin bu sözlerine şaşırmıştı. Salonu süsleyen gri yeşil kanepenin üstündeki köşe yastığına bakarak yastığın üstüne işlenmiş pembe gülleri sayıyordum. Kulağına eğildim. Dayanılır durum değil bu dedim. Ben mi yaptım diye sordu. Öç alırcasına yapma bir neşeyle yüzüme bakarak sesini yükseltti. Çağdaş tarihi biliyorsunuz. Fransa ile İngiltere arasındaki düşmanlığın sürüp gittiğini de biliyor olmanız gerekir. Madeline de bilir bunu. Uçsuz bucaksız, soğuk, fırtınalı bir deniz bu iki ülkeyi birbirinden ayırmaktadır. İçlerine çiçek doldurduğumu bildiği için şöminenin üzerindeki vazoları kaldırmış, yerlerine şamdanlar koymuştu. O vazoları daha sonra odasında buldum. Yardımcım gelmişti. Bazı eşyalar getirmişti. Bunları odama koymak istedim. Kontes, Felix, teyzemin odasında şimdi Madeline yatıyor. Size kontun odasının üstündeki odayı hazırlattım dedi. Onun bu sözleri karşısında kalbimin ağırlaştığını hissettim. Suçlu da olsam nihayet bir kalp taşıyordum. Manevi acıların belirli bir ölçüsü yoktur. Kontes bunların bütün derecelerini görmüştü. Bu yüzden eskiden ne kadar iyi davranmışsa şimdi o kadar zalim olacaktı. Yüzüne baktım, başını önüne eğdi. Odaya gittim, her şey yeşil ve ak renklerle hazırlanmıştı. Hüngür hüngür ağladım. Sesimi duyan Henriette elinde bir demet çiçekle içeri girdi. Ona beni affedip affetmeyeceğini sordum. Bana artık Henriette demeyin diye karşılık verdi. Madame de Morouf'u her zaman karşınızda bulacaksınız. O sizi dinleyecek ve sevecektir. Felix, bunları sonra konuşuruz dedi. Bana karşı küçük de olsa bir sevginiz kaldıysa bırakın da sizi göreyim. Sözlerinizin kalbimi daha az kıracağı bir saatte konuşalım. Indre ırmağını göstererek şu vadiye bakın. İçimi acıtır bu manzara ama onu hala seviyorum. Ah, İngiltere'de bütün İngiliz kadınları da yerin dibine batsın. İşi bırakacak, bağışlanmış olarak burada öleceğim. Hayır, o kadını sevin. Bu bir oyun değil, göreceksiniz. Bu son sözünden çok acı çektiği anlaşılıyordu. Odadan çıktı. Ben de arkasından koşup ona yetiştim. Artık beni sevmiyor musunuz diye sordum. Bana çok çektirdiniz. Demek size karşı duyduğum sevgi azaldı ki acılarımda da bir azalma var. İngiltere'de daima ve hiçbir zaman sözlerini kullanmazlar. Lütfen acılarımı çoğaltmayın. Siz de acı çekiyorsanız benim çektiklerimi hatırlayıp kendinizi avutun. Soğuk, hareketsiz ama nemli duran elini avucumdan çekti. Hızla kayboldu. Akşam kont bana önceden hiç tahmin edemeyeceğim bir işkence hazırlamıştı. Markiz Dudley Paris'te değil mi? Diye sordu. Hayır diye cevap verirken yüzüm kızardı. Tors'ta mı dedi kont. Henüz boşanmadı. İngiltere'ye gidebilir. Dönmeyi isterse kocası çok mutlu olur dedim. Madame de Morouf boğuk bir sesle çocuğu var mı diye sordu. İki oğlu var. Neredeler? İngiltere'de babalarının yanında. Felix doğruyu söyleyin. Söylendiği kadar güzel bir kadın mı? Kontes, neden bunu soruyorsunuz? İnsan sevdiği kadını dünyanın en güzel kadını gibi görmez mi? Henriette bakarak gururla, evet daima dedim. Kont, mutlusunuz dedi. Mutlu bir çapkınsınız. Ah, gençliğimde benim de böyle şeyler hoşuma giderdi. Madame de Morouf kocasına Madeline'i işaret ederek susun dedi. Kont, bana çocuk gibi davranmayın. Sofradan kalkar kalkmaz kontes beni taraçaya götürdü. Demek bir adamın yolunda çocuklarını feda eden kadınlar da var. Bu nasıl oluyor? Her şey feda edilebilir ama çocuklar? Çocuklarından yoksun kalmak? Bu kadınlar daha çoğuna sahip olabilmek için ellerindeki her şeyi verirler. Kontes'in bütün düşünceleri karışmıştı. Harcadığı hayatını gözlerinin önüne getiriyor, şaşırıyordu. Kısa bir sürede bu bunalımını yenerek doğruldu. Ağlayarak, ''Felix, o kadını çok sevin. Benim kardeşim olsun o.'' dedi. ''Benim size veremediğimi o size veriyorsa eğer, bana çektirdiği acıları unuturum. Size hiçbir zaman sevgimi söylemedim ve hiçbir zaman da sizi dünyada sevildiği gibi sevmedim.'' Ancak tam anlamıyla anne olmayan kadın nasıl sever? Yüce kadın dedim. Siz onun gibi basit bir yeryüzü kadını değilsiniz. Bütün ruhum size ama bedenim ise ona ait. Size bunu söylemek için daha uygun bir zaman bulamazdım. O seninle yerini değiştireceğini bilse en büyük işkenceleri çekmeye razı olur. Ancak tüm uğraşları boş. Ruhumu da, düşüncelerimi de, tertemiz aşkımı da, gençliğimi de, ihtiyarlığımı da ben sana adamışım. Ona ise sadece geçici bir hevesin uyandırdığı istekler ve zevkler kalıyor. Susmayın, bunları söyleyin bana. Gidip bir sıraya oturdu, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Felix, erdem, hayatın kutsallığı, analık duygusu denen şeyler boş birer laf değilmiş dedi. Ah işte bu merhemi sürün yaralarıma. Beni bir bakışla kutsal bir sözle kutsayın. Ancak o zaman 2 aydır bana çektirdiğiniz acıları affederim. Henriet, hayatın sizin bilmediğiniz bir takım sırları var. Size doğamızdan gelen istekleri duygunun susturabileceği bir yaşta rastladım. Ama bu yaşın da bir bitim tarihi vardır elbet. Sevdiğine bir türlü sahip olamayan kişi ancak tutkularının şiddetiyle ayakta kalır. Biz erkeklerin öyle bir gücü vardır ki, onu kullanmayı bıraktığımız anda artık erkek olmaktan da vazgeçtik demektir. Kendisini besleyen besinden yoksun kalan kalp, kendi kendini yer. Bu bitkinlik ölüm değildir. Ama ölüm öncesi bir niteliği vardır. Doğayı uzun zaman kandıramazsınız. Ben kimseyi sevmiş değilim. Çölün ortasında büyük bir susuzluk duydum, o kadar. Henriet bana vadiyi gösterdi. Acı acı çölün ortası dedi. Ne kadar iyi düşünebiliyorsunuz. Sadık insanlar bu kadar zeki değildir. Henriet, öylesine söylenmiş bir iki laf için birbirimizi üzmeyelim. Hayır, ruhumda en ufak bir değişim olmadı. Ancak duygularıma söz geçiremedim. Sonra bu kadın, tek seni sevdiğimi biliyor. Hayatımda ikinci derecede bir rolü olduğunu biliyor. Bunu kabul ediyor. Onu satılık bir kadın nasıl bırakılırsa öyle bırakabilirim. Peki sonra? Arabelle'in verdiği kararı Henriette'in hayretle karşılayacağını sanarak, eğer böyle bir durum olursa kendini öldüreceğini söyledi bana dedim. Dudaklarında anlamlı ama küçümseyici bir gülümseme belirdi. Sevgilim diye devam ettim. Ne kadar direndiğimi, onun beni baştan çıkarmak için ne yollara başvurduğunu bir bilseydin, bu kaçınılmaz ve uğursuz. Ya evet, kaçınılmaz ve uğursuz dedi. Fazla güvendim size. Erdemli bir insan olduğunuzu sanmıştım. Her şey bitti artık dedi. İçimde maddi hayatın alevlerini söndürdünüz. Size çok şey borçluyum. Ben yolun yarısını açtım artık. Sizi mutlu edecek parlak bir peri olamam. Lady Arabelle'e sadık kalın. Sizin için o kadar özenle yetiştirdiğim Madeline bakalım kimin olacak? Zavallı Madeline, zavallı Madeline. Acı bir nakarat gibi tekrarladı bu sözü. Tertemiz geçmişimizi düşünürken acıyarak yüzüme bakıyordu. İkimiz de düşüncelere daldık. Hatıralar yeniden canlanıyor, gözlerimiz vadiden bağa, Klojgrud'un pencerelerinden Frapesse'ye gidiyor ve isteklerimiz süsleniyordu. Bu geniş sahne bize dar geliyordu. Sözlerimin doğru olduğuna inandı ve kendisi koyduğum yerde, göklerde gördü. Dostum dedi, Tanrı'ya boyun eğiyorum çünkü kadere inanıyorum. Bu sözlerdeki derinliği ancak daha sonra anlayabildim. Taraçadan geçerek ağır ağır yukarı çıktık. Koluma girdi. İçi kanıyordu ama yarasına merhem sürülmüştü. Hayat böyledir işte dedi. Söz gelimi, Monsieur de Morouf, bugün içinde bulunduğu durumu hak etmek için ne yapmıştı ki? Bu bize ileride daha iyi bir dünyanın varlığını gösteriyor. Doğru yolda oldukları için kişiler hallerinden şikayet etmemeli. Artık dünyayı çok iyi değerlendirmeye başladı. Hatta onun dünyevi şeylere karşı duyduğu derin tiksintinin nereden geldiğini anlamıştım. Merdivenin önüne gelmiştik. Kolumu bıraktı ve şu son cümleyi söyledi. Tanrı insanlara mutluluk duygusunu veriyorsa, keder ve acıdan başka hiçbir şey görmemiş biz insanları kurtarması gerekmez mi? Bu sözleri söyler söylemez hızla içeri girdi. Sonra onu kanepeye yığılmış durumda buldum. Neyiniz var dedim. Kendi erdemimin bile farkında değilim. Erdem konusunda şüpheliyim. Öylece kala kalmıştık. Böylece son mutluluğunu, son mücadelesi izledi. Kont geldiğinde ilk defa ona sağlığından şikayet etti. Bana bir türlü neresinin ağrıdığını söylemedi. Madeline de annesiyle beraber kalkmıştı. Kontes, gündüz geçirdiği şiddetli heyecanlar yüzünden gece rahatsız olmuş, kusmuştu. Onu kendi ellerimle öldürüyordum. Beni tavla oynamaya zorlayan Monsieur de Morouf'a, sanırım Kontes'in ciddi bir rahatsızlığı var. Henüz kurtulması mümkündür. Orjat'ı çağırın. Onun söylediklerine uyması için de Madame de Morouf'u ikna edin. Kont sözümü keserek, şu beni öldüren orjiti mi? Hayır, hayır. Doktor Şerbunu'yu getiririz daha iyi. O hafta her şey benim için derin bir acı oldu. Yüreğimde bir yara, kalbimde bir felç başladı. Aslında hiç rahatsızlığım yoktu. Ama ruhum öylece sönüp gitmişti. Aşk bittiğinde sevgililerin artık birbirlerini görmeleri adeta bir eziyetti. Bir zamanlar sanki evin reisi gibi olduğum yerde, şimdi bir böcekten farksız olmak. Karşıtlıklar öldürüyor insanı. Kısa bir süre sonra her türlü mutluluktan habersiz geçen ilk gençlik günlerimi hatırlamaya başladım. Öylesine umudumu yitirmiştim ki. Kontes de bunu fark edip üzülüyordu. Bir gün hep birlikte su kıyısında dolaşırken kendimi bağışlatmak için son bir fırsat daha oluşturmak istedim. Jack'e kız kardeşini alıp önden yürümesini söyledim. Kontu da yalnız bırakıp Madame de Morhoff'u kıyıda duran sandala doğru götürdüm. Henriette, ne olur bir kelime söyleyin, yoksa kendimi suya atarım. Suçluyum ama bir köpek gibi bağlı olduğumu size daha sonra ispat etmedim mi? Sahibinin yanına dönen bir köpek gibi değil miyim? Bir köpek gibi süklüm püklüm. Sadık bir köpeğe ne yapılır? Kötü bir şey yapmışsa cezalandırılır. Ancak o kendisine vuran eli taparcasına sever. Bana ne isterseniz yapın ama sevgimi geri verin. Zavallı çocuk, siz her zaman benim oğlum değil misiniz? Koluma girdi. Beni sessizce Jack'le Madeline'in yanına götürdü. Kont'la beni yalnız bırakıp çocuklarını alıp Clojegrove'a döndü. Kont'a, başınız açık, akşam serinliği size dokunabilir. İsterseniz dönelim dedim. İsteğimin ne olduğunu anlamayarak, sevgili Felix, siz benim halime acıyorsunuz dedi. Karım bugüne kadar beni hiç oyalamamıştır. Böyle yaparken de bir düşündüğü vardır. Henriette eskiden beni hiç eşiyle yalnız bırakmak istemezdi. Bugün ise onun yanına gitmek için bir takım sebepler yaratmam gerekiyordu. Çocuklarının yanında ceket tavla oyununu öğretiyordu. Onun çocuklarına karşı gösterdiği sevgiyi çekemeyen Kont, bunlar beni terk etmeyi göze aldığı canlılar. Her türlü zorluğa hep kocalar katlanır sevgili Felix. En ahlaklı kadın bile bir yolunu bulup kocasının sevgisinden çalmaya çalışır. Kontes konuşmadan çocuklarını sevmeye devam etti. Kont, Jack, buraya gelin dedi. Jack biraz nazlanır gibi yaptı. Annesi çocuğu iterek, hadi oğlum, babanız sizi çağırıyor. Arada sırada aile içindeki gerçek durumu kavrayan ihtiyar, çocuklarım beni sevmek için bile emirle hareket ediyorlar dedi. Kontes Madeline'in saçlarını okşayarak, Monsieur, zavallı kadınlara karşı haksızlık etmeyin dedi. Onlar için hayat kolay taşınır bir yük değildir. Kadınların erdemleri çocuklarına da yansımaktadır. Akıllı bir iki laf etmek isteyen Kont, çocuklar olmasa saygı da kalmayacak ve kadınlar kocalarını bırakacaklar. Senin sözlerinden böyle bir anlam çıkıyor. Kontes aniden ayağa kalktı ve Madeline'i merdivenin önüne götürdü. Kont, işte evlilik böyle olur. Sonra oğlunu alarak taş merdivene kadar geldi ve karısına hınçla bağırdı. Bu şekilde davranarak terbiyesizlik ediyorsunuz. Monsieur, beni korkuttunuz. Fikirleriniz beni üzüyor. Kendini çocuklarına ve kocasına feda etmek de erdem değilse, erdem nedir? Her sözüyle insanın kalbini yaralayan Kont. Kendini feda etmek. Neymiş bakalım çocuklarınız için feda ettiğiniz şey? Bana feda ediyorsunuz. Neyi? Kimi? Cevap verin. Cevap vermeyecek misiniz? Demek cevap vermeyeceksiniz. Bu evde neler dönüyor böyle? Ne demek istiyorsunuz? Henriette, Tanrı aşkı için sevildiğinize mi, yoksa karınızın erdemin ta kendisi olduğu için erdemli olduğuna mı sevinirsiniz? Heyecanla, madamın hakkı var dedim. Acıların en derinini yansıtan bir tonla, aklımızı kendilerini bir çıkar için değil, içten kopup gelen bir sevgiyle mutlu ettiğimiz kimseler uğrunda kullanmalıyız. Henriette'in gözleri doldu. Sevgili Kont, bir kadın yasak duygulara kapılırsa eğer, bu duygunun şiddeti ne olursa olsun onu kalbinde öldürüp kendini kocasına ve çocuklarına feda ederse, erdemli bir kadın olacaktır. Bu anlattıklarım aslında ne sizin ne de benim durumuma uymaz. Benim burada anlatılanın zıttı bir durumum var. Islak olduğu kadar aynı zamanda ateş gibi yanan bir el elime değdi ve sessizce bastırdı. Kont nezaketle kolunu karısının beline dolayarak, Felix, eşsiz bir yüreğiniz var dedi. Sonra karısına döndü. Tek isteği hak ettiğinden daha çok sevilmek olan zavallı bir hastayı hoş görün sevgilim dedi. Henriette başını Kont'un omzuna koyarak, çok cömert kalpler vardı dedi. Kont bunun kendisi için söylendiğini sandı. Eşinin bu sözleri üzerine alması Kontes'i rahatsız etti. Benzi attı, tarağını yere düşürdü, saçları dağıldı. Kont onun kendini kaybettiğini anlayınca heyecanlı ve kızını kucaklar gibi kavrayarak kanepenin üstüne yatırdı. Hepimiz oraya toplandık. Henriette bu olaya ait sırrı sadece ikimizin bildiğini bana belirtmek istermiş gibi elimi hiç bırakmadı. Kontum bir bardak portakal suyu istemek için bizi yalnız bıraktığı bir anda. Size çok haksızlık ettim. İyilikle davranacağım yerde sizi karamsarlığa sürüklemek istedim. Siz gerçekten altın gibi değerli bir yüreğe sahipsiniz. Bunu bir tek ben bilirim. İsteklerden doğan iyilikler vardır. İnsanlar birçok nedenlerle iyidirler. İyilik kimin de bir alışkanlığa dönüşmüştür. Kimi de doğasının gevşekliği dolayısıyla iyidir. Ancak siz mutlak bir iyilik örneği verdiniz. Şunu bilin ki benim bütün yüceliğim sizden geliyor. Size örnek aldığımı unuttunuz mu yoksa? Sözleriniz bir kadını mutlu etmeye yeter dedi. Ayağa kalkıp sözlerine devam etti. Artık daha iyiyim. Kalkıp hava almam lazım. O sırada kont da dönmüştü. Hep birlikte taraçaya indik. Akasyalar daha çiçeklerini dökmemiş. Her tarafa hoş bir koku yayılmıştı. Kolumu göğsüne bastırıyor ve içindeki ağrıyı anlatmak istiyordu. Ancak bu sızıyı sevdiğini söylerdi. Benimle yalnız kalmak istiyor ancak kurnazlık yapmayı beceremiyordu. O yalnız kalmanın yollarını ararken bizler de havadan sudan konuşuyorduk. En sonunda akşamın güzelliğini bahane ederek ''Uzun zamandır araba gezintisi yapmadım.'' dedi. ''Mösyö, söyleyin de arabayı hazırlasınlar. Şöyle bir turlayalım.'' Duadan önce yalnız kalıp konuşamayacağımızı biliyor. Kont benimle tavla oynamak isteyecek diye korkuyordu. Kocası uyuduğunda da benimle yalnız kalması mümkündü. Herhalde benimle insanda hoş duygular uyandıran bu yerde yalnız kalmaya çekiniyordu. Ay ışığı altında güzel kokularla dolup taşan bu ıssız yer irademizi zayıflatabilirdi. İhtiyarlara huzur veren kır, gençleri heyecanla uyarır. Çan iki kere vurup dua vaktini bildirince kontes irkildi. ''Sevgili Henriette, ne oldu?'' ''Henriette yok artık.'' diye karşılık verdi. Nazlı bir kadın gibi ''Yeniden diriltmeyin onu.'' dedi. ''Karşınızda erdemi daha da güçlenmiş, sadece bir dost var. Bütün bunları daha sonra konuşuruz. Dua vaktini kaçırmayalım. Bugün dua okuma sırası bende.'' Kontes hayatın zorluklarına karşı yardım dileyen sözleri öyle bir içtenlikle söyledi ki, yalnız ben değil, orada bulunan herkes heyecanlandı. Arabelle aramızdaki anlaşmayı unutmuş olmamın onda uyandıracağı korkunç yıkıntıyı sezmişti. Kont beni salona götürerek, ''Araba hazır olana kadar üç el tavla atalım. Sonra siz Madame de Morouf'la gezmeye çıkarsınız. Ben yatacağım.'' Bu seferki oyunumuz da gürültülü oldu. Kontes Madeline'ın odasından kocasının seslerini duymuştu. Salona geldiğinde, ''Bakıyorum misafirlerinize karşı çok iyisiniz Kont.'' dedi. Onun bu kaba tutumuna bir türlü alışamamıştım. Eskiden beni kurtarmak için hiçbir şey yapmazdı. Onun acılarını da paylaşmamdan hoşlanıyordu. Kulağına eğildim. ''Sizin zavallı dostum deyişlerinizi yeniden duyabilmek için hayatımı verirdim.'' dedim. Bana doğru bakıyordu. En küçük hareketlerinin bile başka bir kadının aşkına tercih edildiğini görmekten duyduğu sevinci anlayabiliyordum. Kont oyunu kaybediyor. Bunun için oyunu yarıda kesmek için yorgun olduğunu ileri sürüyordu. Araba gelinceye kadar vakit geçirmek için çimenliğin etrafında dolaşmaya başladık. Kont yanımızdan ayrıldığında yüzüm sevinçten öyle bir parladı ki, Kontes şaşkın şaşkın ve merak dolu bir bakışla bunun sebebini öğrenmek istedi. Henriette yaşıyor ve beni yine de seviyor dedim. Ama siz kalbimi kırmak için beni yaralıyorsunuz. Mutlu olmak için bir sebebim vardı. Beni korkutarak bütün kadınlığımı yitirmeme neden oluyorsunuz. Tanrı'ya şükürler olsun ki bana tüm bu işkencelere dayanacak güç veriyor. Evet, sizi hala çok seviyorum. Tam günah işlemekteyken İngiliz kadını bana düşeceğim uçurumu aydınlattı. Bu sırada arabaya binmiştik. Arabacıya, ağaçlıklı yoldan Sinon yoluna çıkın. Dönüşte Charlemagne topraklarından geçerek Saça yolundan bizi getirirsiniz dedim. Aşırı bir telaşla sordum. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Madam, bu yoldan gitmeyelim. Cumartesi akşamları bu yol torsa tavuk ve yumurta satmaya giden köylülerle doludur. Onların yüklü arabaları yolu tıkar. Arabacıya baktı. Ne dedimse onu yapın dedi. En ufak bir heyecanımızı bile birbirimizden saklayamayacağımız kadar fazla tanıyorduk seslerimizi. Hafifçe alaycı bir sesle, hiç tavuk ve yumurta satıcılarını düşünmediniz değil mi? Lady Dudley torsta. Yalan söylemeyin. Sizi yakınlarda bir yerde bekliyor. Şimdi saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Eskiden de böyle gezintilere çıkardık ama o zamanlar hiç böyle fikirler ileri sürdüğünüz olmadı. Anlaşılıyor ki Cloche Grou'da gelince her şeyi unutuyorum dedim. Sizi bekliyor mu? Diye üsteledi. Evet. Saat kaçta? 11 ile 12 arasında. Nerede? Kıraç topraklarda. Bana yalan söylemeyin. Ceviz ağacının altında buluşacaktınız, değil mi? Kıraç topraklarda. Gidip onu göreceğim. Artık bittiğimi düşündüm. Bir an Leyli Dalli ile kesin olarak evlenmeye, bu ruhumu sarsan çarpışmayı bitirmeye karar verdim. Sinirli oluşum bu kadını darıltmıştı. Altın sesiyle, "Kızmayın bana. Hiçbir zaman burada sevildiğiniz kadar sevilmeyeceksiniz." diyerek elini yüreğine bastırdı. Ben dememiş miydim size? Markiz Dudley beni kurtardı. Bütün lekeler onun olsun. Bir kıskanma yok içimde. Siz buraya gelene kadar ben uzun mesafeler açtım. Hayat ile ilgili bir düşüncem oluştu. Ruhunuzu ne kadar yükseğe çıkartırsanız, karşılaşacağınız sevgi o kadar azalır. Vadide acı çekeceğiniz yerde bir çobanın attığı oku yüreğinde taşıyarak havalarda dönen bir kartal gibi acı çekersiniz. Bugün yerle göğü birleştirmenin imkansız olduğunu anlıyorum. Yüce bir yaşam geçirmek isteyen için sadece Tanrı vardır. Ruhumuz dünyevi hayatın getirdiği bütün her şeyden sıyrılmalıdır. Sevgi kendi adınıza değil, sevdiğiniz adına olmalıdır. İnsan dostunu da çocuğunu sever gibi sevmelidir. Bencillik üzüntüye sebep olur. Yüreğim yüce aşkını bulmak için kartalların vardığı noktaları da aşacak. Eğer dünyevi bir hayat yaşamak isterseniz, bu hayat bütün bencilliği ve arzuları ile ruhunuzu öldürür. Arzunun zevkleri fırtınalıdır. Bu fırtınaların koptuğu denizin kıyısına geldim ve orada yaşayamayacağımı anladım. Yüksek yerlere çekilmeliydim. Beni üzen herkes gibi sizi de erdemimin bir koruyucusu olarak görüyorum. Hayatımda karşılaştığım tüm güçlükler, neyse ki dayanabilme gücümle orantılı olmuştur. Böylece kötü isteklerden arınmış, erdemli bir hayat sürdüm. Birbirimize bağlılığımız da böylesi kutsal oldu. Felix, bizimkisi delilikti. Kısa bir süre konuşmadı. Sonra, bu kadın hangi adla hitap ediyor size? Emily diyor. Felix yalnız size ait olacaktır. Dudaklarında ahlaklı bir gülümseme belirdi. Henry kolay kolay ölemiyor dedi. Sonra ekledi. Ama bir gün ölecek. Bu da erdemlerin uyanmasıyla olacak. İlk seveceğim kişi annem. Her zaman bana soğuk davranmış, kalbini kapalı tutmuştur. Benden önce üç erkek çocukları ölmüştü. Ben hep onların yerini tutmaya çabaladım. Ama bir türlü ailemin gururunda açılan yarayı iyileştiremedim. Kötü geçen bu çocukluk dönemimden sonra teyzemi tanıdım. Ancak ölüm onu çabucak elimden aldı. Monsieur de Morouf durmaksızın bana darbeler indirdi. Onu sürekli bağışlıyordum. Bu yüzden bana çektirdiği acılardan haberi bile olmamıştır. Bana bütün benlikleriyle bağlı olan masum çocuklarım. Onlar bana sabrımın karşılığı olarak verilmişti. Çocuklarım benim erdemlerimdir. Her şeye onlar için katlandım. Siz biliyorsunuz. Siz gür bir çağlayan olsanız da benim için suyunuz hep acı olmuştur. Bana görülmemiş acılar çektirdiniz. Tanrı sevgiyi acıyla tanıyanları bağışlayacaktır. Belki de bu büyük acılar hak etmiş olduğum için geldi. Tanrı adaletsiz değildir. Çoğu zaman kocam ve çocuklarımla gezintiye çıktığımda yalnız kalmak için önden yürümüşümdür. Bu arada düşüncemde hep başka biri vardı. Önden attığım her adımın cezasını çekmem gerekiyordu. Bir kadın kocasının öpücüğü alnına değmesin diye eğildiği zaman da bir suç işlemiş demektir. Evet, günah işledim. Çok günah işledim. Günahlarıma papazın bile verdiği cezalar yetersiz kalmıştı. Size saçımdan bir tutam kesip vermem günah değil de neydi? Niçin hep beyazlar giymekten hoşlanıyordum? Çünkü beyazlar içindeyken sizin daha çok zambağınız olduğumu sanıyordum. Beni burada ilk defa beyaz bir elbise içinde görmemiş miydiniz? Çok yazık. Çocuklarımı sizin kadar sevmedim. Çünkü her sevgi diğerlerinden çalar. Felix, her acının kendine göre ayrı bir anlamı var. Siz de Monsieur de Morouf ve çocuklarım gibi bana kuvvetlice vurun. İçimde hiç öfke taşımadan o İngiliz kadını ile karşı karşıya gelip yüzüne gülümseyeceğim. Onu sevmek durumundayım. Yoksa bir eş ve anne özelliklerimi kaybederim. Ben de sizin bir anneniz olduğuma göre bir kadın sevdiği kimsenin annesini sevmelidir. Öyleyse beni sevecektir. Evet, ben sizin ancak annenizim. Bu gelişinizde istemeden söylediğim sert sözlerden dolayı beni bağışlayın. Bir anne oğlunun sevincini görünce sevinmelidir. Başını göğsüme yasladı. Bağışlayın beni diye tekrarladı. Sesi o zamana kadar alışmış olduğumdan farklı çıkıyordu. Ne genç kızlık, ne de bir neşe belirtisiydi. Bir annenin acıklı iç çekişleri olmadığı gibi bir kadın sesi de değildi. Yeni acıları anlatan yepyeni bir sesti. Coşmuştu. Size gelince Felix, siz kimseye kötülük edemeyecek bir dostsunuz. Benim için her zaman önemlisiniz. Bunun için kendinizi suçlayıp pişmanlık duymayın. Sizi kendimden hep üstün buldum. Siz büyük ve soyluydunuz. Bense küçük ve suçluydum. İşte her şeyi söylüyorum. Ben sizin için hiç sönmeyecek, yüksek, titrek ve soğuk bir ışık olabilirim. Siz de sevin beni. Güldüğünüz zaman yüzü gülen, ağladığınızda ağlayan bir kız kardeşin size ne zararı olabilir? Benim böyle sevebileceğim bir kardeşim olmadı. Karmaşık ilişkimizi tatlı ve kutsal bir sevgiye çevirmek için siz de çaba gösterin. Ancak böyle olursa yaşayabilirim. Bunun için ilk girişimi ben Lady Dudley'in elini sıkmakla göstereceğim. Bu sözleri söylerken ağlamıyordu. Acılarını gizleyen bir tavırla bana ne kadar bağlı olduğunu ve benim o sağlam bağları koparmak istercesine hareket ettiğimi anlatmak istiyordu. Öyle dalmıştık ki bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun farkında bile değildik. Arabacı Bello'nun en büyük kanını gösterdi. Madame le Comtesse gezmek istemez mi diye sordu. Handaki adamlar bizi görünce çok şaşırmışlardı. Gecenin bir yarısında Madame Lemorruf'un neden yollara düştüğünü merak ediyorlardı. Torsa mı gidiyordu? Yoksa oradan mı dönmekteydi? Yağmur dindiğinde arabacı handan koşarak çıktı. Arabayı geri çevirdi. Onun bu hareketi beni çok sevindirmişti. Ama Kontes arabacıya ''Emrimi dinleyin'' diye bağırdı tatlılıkla. Böylece Charlemagne kıraşlarının yolunu tuttuk. Yağmur orada yeniden başladı. Kıraş toprakları yarılamıştık ki Arabel'in pek sevdiği köpeğinin havlamasını duydum. Birdenbire meşe ağacının altından bir at fırladı. Lady Dudley, arabanın geçişini görecek şekilde at üstünde kıraç arazinin ortasında durdu. Henriet, bir kadının suçlu olmaksızın çocuğunu beklemesi ne büyük zevk olurdu dedi. Lady Dudley, köpeğin havlamasından arabadakinin ben olduğumu anladı. Hava kötü olduğu için arabayla geldiğimi sandı. Aniden kendine özgü binici ustalığıyla bir anda yolun kıyısına doğru uçtu. Henriet onun bu hünerine hayran kaldı. Arabel, adımın İngiliz şivesine göre yalnız son hecesini söyler ve at onun dudaklarından bir peri kızının ağzından çıkıyor izlenimi uyandırarak çıkardı. O gecede ''My D!'' diye bağırdığında tek benim duyacağımı sanıyordu. Bu masalımsı kadını, ayın parlak ışığı altında seyreden kontes. ''İşte o madam'' dedi. İki kadın birbirini nasıl süzer bilirsiniz. Bizi İngilizlerin küçümseyen bakışlarıyla süzdü. Sonra ok gibi fırlayarak gözden kayboldu. Kontes, ''Çabuk Kloj Gruda!'' diye bağırdı. Onun bakışları sanki yüreğine indirilmiş bir satır darbesi gibi olmuştu. Arabacı, Saça yolundan daha düzgün olan Sinon yolundan gitmek için arabayı çevirdi. Kıraç ve boş topraklar boyunca yeniden gitmeye başlayınca, Arabel'in dört nala giden atını ve köpeğini gördük. Koruluklarda uçarcasına gidiyorlardı. Henriet, ''Gidiyor. Onu artık sonsuza dek kaybediyorsunuz.'' ''Ne yapayım giderse gitsin umurumda değil.'' diye karşılık verdim. Kontes, ''Zavallı kadınlar.'' diye bağırdı. Sesinde acımayla karışık bir dehşet duygusu vardı. ''İyi ama nereye gidiyor?'' ''Grandier'e. Saint Cyr yakınlarında küçük bir ev.'' Henriet gönül işlerinde kadınların birbirlerini her zaman gözettiklerini gösteren bir tavırla ''Yalnız gidiyor.'' dedi. Kloj Grud'un ağaçlık yoluna girmiştik ki Arabel'in köpeği arabanın önüne koşarak keyifle havladı. Kontes, bizi geçti diye bağırdı. Bir süre sonra, ömrümde böyle güzel bir kadın görmedim. O ne eller, o ne bel. Teni zambağı gölgede bırakıyor. Gözleri birer elmas parçası. Sonra ne kadar da usta bir binici. Kendini güçlü göstermekten hoşlanıyor. Hayat dolu ve sert bir kadın. Ancak toplum kurallarını hiçe sayıyor. Benim fikrime göre aşk daha çok sessizlik ister. Ben aşkı gürültüden uzak, dibi bulunmayan bir göl olarak düşünürüm. Ancak aşk galiba insanların kişiliğine göre değişebiliyor. Belki de yanılıyorum. Öyle ya, doğanın ilkeleri de iklim şartlarına göre değişiklikler göstermiyor mu? İnsanların duyguları niçin değişmesin? Toplu olarak genel kurallara bağlı olan duygular, farklı tarzlar gösterebilirler. Her ruhun kendisine göre bir belirtisi vardır. Örneğin bazı kadınlar sevgileri için mücadele ederler. Bazıları da güçlükler karşısında diz çöküp dua eder ve en sonunda can verirler. Bu iki kadın tipinden siz hangisini beğeniyorsunuz? Bütün sorun işte burada. Öyle ya, bunca zahmete katlanmış Markiz de sizi seviyor. Sizi sevmeseniz de o sizi sevmeye devam edecek. Sevgili Melek, bugün de ben size bana söylediğiniz bir lafı tekrarlayayım. Bütün bunları nereden öğrendiniz? Her acı insana bir şey öğretir. Ben de öyle büyük acılar çektim ki bilgim oldukça geniş. Yardımcım emrimi duymuş, taraçalar yönünden geleceğimizi sanarak atımı büyük yolun üstünde hazır tutuyordu. Arabel'in köpeği atımın kokusunu almıştı. Arabel de merakla köpeğini izlemiş, koruluklar içine saklanmıştı. Henry gülümseyerek normal bir ses tonuyla ''Hadi gidin de barışın'' dedi. ''Ona beni yanlış anladığını söyleyin. Ona sadece sahip olduğunun değerini anlatmak istiyordum. Düşmanı değil, kız kardeşiyim. Kendisine böyle söyleyin.'' ''Hayır gitmeyeceğim.'' diye bağırdım. Acıya katlananların soylu ve büyük gururuyla ''Onun bazı tavırlarında gizli olan hakareti görmediniz mi? Hadi gidin, hadi.'' Lady Dudley'in ne halde olduğunu anlamak için yanına doğru koştum. Darılsa da gitse ne iyi olurdu diye düşünüyordum. Kloj Gru'da dönerdim. Markiz meşe ağacının altındaydı. Bağırarak atıldı. Defol, defol. Tek yapabildiğim iş, Senkiri'ye kadar kendisiyle birlikte gitmek oldu. Arabel atından inerken, sağlığı da pek yerinde bu kadının dedi. Onun yerinde ben olsam ölürdüm demek isterken alaylı tavrını ben sezebiliyordum. Bu pis şakalarını bir daha Madame de Morrough için kullanmayacaksın dedim. Yüreğinizde çok aziz bir yeri olan bu kadının sağlığının iyi olduğunu söylemekle kusur mu işledik yoksa? Duyduğuma göre Fransız kadınları sevdiklerinin köpeklerine karşı bile kin duyarlarmış. İngiltere'de ise bizler, efendilerimizin sevdikleri her şeyi sever, onların nefret ettikleri her şeyden de nefret ederiz. Çünkü biz efendimizin benliğinde yaşarız. Bu bakımdan izin verin de bu kadını sizin kadar ben de seveyim. Ama şunu bilmeni isterim. Bana ihanet edecek olursan ben ne ayakta olurum, ne de yatmış, ne uşaklı arabalarda, ne Charlemagne kıraçlarında, ne yatağımda, ne de babamın çatısı altında. Çünkü ben kadınların aşktan öldükleri Lancashire'da doğdum. Seni tanıma şansını bulduktan sonra artık kimse seni benim elimden alamaz. Hatta ölüm bile. Ölsen ben de arkandan gelirim. Beni odasına götürdü. Odada her şey önceden mükemmel olarak hazırlanmıştı. Heyecanla, sev onu yavrum dedim. Çünkü o seni içtenlikle seviyor. Binici eteğini çıkarmaya hazırlanırken, içten ha dedi. Bu gururlu kişiye Henriette'in kişiliğindeki yücelikleri anlatmak istedim. Bütün hayatını anlatarak Madame de Morrough'un kişiliğini çizmeye çalıştım. Kıskançlığın kadınları düşürdüğü kötü durumları anlatmaya çabaladım. Arabel dikkat etmiyormuş gibi görünse de tek kelimemi bile kaçırmadan beni dinlemişti. Yalnız kaldığımız zaman böyle Hristiyanca konuşmalardan hoşlandığıma sevindiğini söyledi. Çiftliklerimden birinde çok güzel vaazlar veren bir köy papazı var. Konuşmalarını dinleyenlerinin seviyesine göre ayarlar. Böylece herkes onu anlar. Babama bu adamı yollamasını söyleyeceğim. Paris'te emrinde olacak. Onu bir kere dinledikten sonra artık başka birini dinlemek istemeyeceksin. Bunun yanında konuşmaları içini daraltmayacak. Tersine duru bir ırmak gibi akacak. Sana rahat bir uyku verecek. Sevgili çocuk, bizim her şeyimiz gibi ahlakımız da Touraine'deki ahlaktan üstündür. Ne olur şu papazın öğütlerini dinle. Dinleyeceğine söz ver bana. Ben bir kadınım, sevgilim, sevmeyi bilirim. İstersen senin için ölebilirim de. Ama ne bilginliğine ne de güzel konuşmaya karşı bir yatkınlığım var. Bununla senin zevklerini başına mı kakıyorum? Hayır. Bundan daha kötü zevklerin de olsa uymaya çalışırdım. Çünkü bütün sevdiğin şeyleri benim yanımda bulasın isterim. Sana ahlak dersleri veren bu kadını ne mutlu. Kuzum, Fransız kadınları hangi üniversiteden diploma alıyorlar? Zavallı ben. Kendimi vermekten başka bir şey yaptığım yok. Senin kölen olmaktan başka nitelik taşımıyorum. Sizi karşılaştırmak istediğim zaman niçin kaçtın öyleyse? Deli misin Maydi? Yardımcın gibi Paris'ten Roma'ya kadar gidebilir. Senin için en akla hayale gelmeyen şeyleri yaparım. Ama tanıştırmadığım ve sonu gelmez vaazlara girişecek bir kadınla yol üstünde nasıl konuşabilirim? Köylülerle konuşurum. Karnım acıkmışsa bir işçiden ekmeğini benimle paylaşmasını isteyebilirim. Ona birkaç kuruş veririm ve böylece her şey yoluna girmiş olur. Ama İngiltere'de yol kesenlerin yaptıkları gibi kalkıp bir arabanın yolunu kesemem. Demek sen sevmekten başka bir şey bilmiyorsun. Zavallı çocuk. Ya ayakta kalmanın kurallarına ne dersin? Onları biliyor musun? Hem ben sana tam anlamıyla benzemiyorum meleğim. Ahlak derslerinden de hiç hoşlanmam. Sırf senin hoşuna gidiyor diye bu çabayı da gösterebilirim. Ben de bir vaazcı kadın olup çıkmaya çalışacağım. Bundan böyle kutsal kitaptan seçmeler serpiştirmeden seni sevmeyeceğim. Beni tam büyüleyeceği sırada gözlerimde beliren ateşi görünce gücünü kötüye kullandı. Her zaman kazandı. Ben de kendisini her şeyiyle aşka adayan kadının yüceliğini, Katolik dininin iki yüzlü kurnazlıklarından üstün tuttum. Bana, demek kendini seni sevdiğinden daha çok seviyor dedi. Sana tercih edeceği şeyler var. Oysa bizim olan bir şeye sizin biçtiğiniz değerden başka bir değer verebilir miyiz? Bir kadın ne kadar bilgili de olsa erkeğin eşiti değildir. Kadınları bir engel gibi görmeyin. Üstümüze basarak geçin. Bize ölmek, size de mağrur ve muhteşem yaşamak düşer. Biz size aşkımızı sunarız. Siz de bize acı bırakırsınız. Güneşin ışınlarının içinde kaynaşan ve kendisiyle yaşayan küçük sineklere kulak asması düşünülebilir mi? Güneş döndükçe o sinekler de yaşayacak. Güneş kaybolunca onlar da öleceklerdir. Ya da uçup giderler diyerek sözünü kestim. Arabel, insanı çileden çıkaracak bir kayıtsızlıkla ya da uçup giderler dedi. Dinin aşkla uzlaşamayacağı fikrine inandırmak için bir erkeğe erdeme bulanmış haplar yutturmak bir kadına yakışır mı? Ben dinsiz bir kadın mıyım? İnsan kendini ya verir ya da reddeder. Ancak hem kendini vermemek hem de bir takım ahlak derslerine başvurmak bir işkencedir. Bu bütün hukuk anlayışlarına ters düşer. Burada hizmetçi Arabel'in eliyle hazırlanmış lezzetli sandviçler bulacaksın. Arabel'in bütün çabası öğrenilmişleri tekrarlamaktan öteye gitmiyordu. Bir İngiliz kadınının iğneli sözleri kadar insanı kötü eden başka bir şey yoktur. İngiliz kadının bu şakaya ciddiyeti, cafcaflı inanışı yerleştirir. Fransız şakası ise adeta bir danteldir. Fransız şakası manevi bir süsleme sanatıdır. Fransız şakası Fransız kadınının giysilerindeki incelikleri taşır. İngiliz şakası ise bir asit gibi üstüne düştüğü varlıkları aşındırır. Onları temiz kılsa da öldürür. Zeki bir İngiliz kadınının dili kaplanın dili gibidir. O oynamak isterken eti de kemiğiyle birlikte götürür. İşte Arabel de o gece suçsuz insanların kellelerini uçurtan bir sultan gibiydi. Tam uykuya dalacağım sırada. İşte ben de ahlakla uğraşmış oldum meleğim dedi. Seni sevmekle bir suç işleyip işlemediğimi, Tanrı'ya karşı çıkıp çıkmadığımı düşündüm. En sonunda hiçbir şeyin bundan daha fazla din kurallarına uygun, bundan daha fazla doğal olmadığı kanısına vardım. Tanrı güzel yaratıkları sadece onlara bakmamız için yaratmamış mıdır? Asıl suç senin gibi bir meleği sevmekle işlenmiş olur. Bu kadın öbür erkeklerle seni bir tutarak sana hakaret etmiş oluyor. Ahlak kurallarını sana uygulamak yersiz bir şey olur. Tanrı seni her şeyin üstüne koymuş. Seni severek ona yaklaşmış olmaz mıyım? Yanan ışığa dolan sinekler gibi senin büyük ve aydınlık kalbini gökyüzü sanarak aldanıyorum. O sinekler bu yaptıklarından dolayı cezalandırılabilir mi? Hem sonra bu bir hata mı? Sevdiğinin boynuna atılmak ölmek demekse onlar fazla dindar oldukları için ölüyorlar. Benim zayıf tarafım seni sevmek. Onun güçlü tarafı şatosundaki Katolik kilisesine kapanıp dua etmek. Kötü kötü bakma öyle. Ona bir kızgınlık duyduğumu mu sanıyorsun? Tersine onun o ahlak kurallarına bayılıyorum. O kurallara uyarak seni serbest bıraktı. Böylece seni sonsuza kadar elime geçirdim. Evet, sonsuza dek. Artık hep benim olacaksın, değil mi? Evet. Her zaman için mi? Evet. Sultanım bana bir şey mi bağışlıyorsun? Bir ben keşfettim senin değerini. O kadın için ne söylüyordun? Toprakları iyi anlıyormuş. Ben bu işleri çiftçilere bırakırım. Seninle ilgilenmeyi tercih ederim. Tüm bu lafları size bu kadını iyi anlatabilmek, böylece hikayenin sonundaki sırrı iyi kavrayabilmenizi sağlamak için ediyorum. Ancak bu güzel sözlerin yanında hakaretleri, tavırları size nasıl anlatmalı acaba? Bunlar rüyalara bile sığmayan çılgınlıklardı. Clochegourde'da yaptığım çiçek demetlerini aklıma getiriyordu. Zıtlıklardı. Kuvvetle güzelliğin birleşmesiydi. Kısacası zekanın tutkuya katacağı ne varsa bunların hepsi o şiirdeydi. Arabel, Henriette'in kalbinde bıraktığı izleri, coşkusu ve heyecanı ile söküp atmak istiyordu. Madame de Morouf, Markiz'i nasıl tanımışsa, o da onu o kadar iyi tanımış bulunuyordu. İkisinin de birbiri hakkında düşündükleri doğruydu. Arabel'in Henriette'e karşı bu kadar saldırgan oluşu ondan çok korktuğunu ve rakibine karşı içinde gizli bir hayranlık beslediğini gösteriyor. Ertesi sabah tüm gece ağladığını anladım. Neyin var dedim. Öyle çok seviyorum ki, bu sevginin beni tüketmesinden korkuyorum diye karşılık verdi. Benim olan her şeyi sana verdim. Ama benden daha iyi olan bu kadının elinde seni çok istediğin, ancak alamadığın bir şey var. Eğer onu seçeceksen ben sana sorun olmam. Acılarımla başını ağrıtmam. Seni görmeyeceğim kadar uzak bir yerde gider ölürüm. Bu sözleri üzerine benden aşk yeminleri aldı. Büyük bir sevinç duydu. Bütün gece ağlayan bir kadına başka ne söylenebilirdi ki? Sert davranmış olsaydım çok büyük bir yanlışlık yapmış olurdum. Erkeklerin dünyasında kadınlara yalan söylemek bir görev sayılır. Ben cömert bir kadınım. Onun yanına git. Kendi isteğinle bana gelmeni isterim. Onun yanına gidip tekrar bana dönersen, benim seni sevdiğim kadar senin de beni sevdiğine inanacağım. Beni kloj guruda dönmeye ikna etti. İçinde bulunduğum durum, ömrü boyunca mutluluk içinde yaşamış bir adamın anlayabileceği bir şey değildi. Eğer kloj guruda gitmezsem, Lady Dudley'in Henriette'e karşı zafer kazanmasına neden olacaktım. O zaman Arabel beni Paris'e götürürdü. Ancak bu davranışım Madame de Morruff'a hakaret olurdu. Arabel'e daha kesin olarak dönmem gerekirdi. Hangi kadın aşkına karşı işlenen bu tür suçları bağışlamıştır? Bir kadın sevdiği erkeği bir başka kadının mutlu ettiğini görmektense onun ölümünü görmeyi tercih eder. Bu kadın bir melek gibi temiz kalpli olsa da değişmez. Bu durumda kadının sevgisi ne kadar büyükse aldığı yara da o kadar büyük olur. Marquez her şeyi incelemiş, ayarlamıştı. Sonradan bana anlattıklarına göre Madame de Morruff'la Charlemagne kıraşlarında karşılaşmamış olsaymış beni zor bir duruma düşürmeye çalışacakmış. Kontes çok kötü gözüküyordu. Yanına yaklaştığımda ona çok kötü davranıldığını anladım. Kendimi hiç farkında olmadan sevinçle uçurumun dibine kadar inen ve bir daha oradan çıkamayacağını anlayan bir çocuk gibi gördüm. Henriette'le artık sonsuza dek ayrıldığımızı hissettim. Ruhlarımız büyük bir uğultuyla doldu. Henriette'in bütün umutları sönmüştü. Gözlerini benden kaçırıyordu. Gözlerini esirgedi benden. 6 yıldır üstümde parlayan ışığımı geri aldı. Bu ışıkların kaynağını ruhumuzdan aldığını ve bizim için çok büyük bir hizmet gördüğünü biliyordu. Hiçbir kötü duygunun olmadığı bu yere ben farklı duygular getirmiştim. Bu yüzden kendimi suçlu hissediyordum. Lady Arabelle'i dünyanız başına bırakmadığıma pişman oldum. Kloj Guru'da dönseydim belki de Madame de Morruff kardeşim olma fikrine kapılmayacaktı. Henriette yeni rolüne alışmak için büyük bir hoşgörü gösteriyordu. Yemek esnasında benimle öyle çok ilgilendi ki kendimi acınacak bir hasta gibi hissettim. Bu kadar erken bir saatte dolaşmaya çıkmışsınız dedi Kont. İştahınız da açılmıştır. Midenizden bir şikayetiniz kalmadı herhalde. Kontezin yüzünü asmasıyla içinde bulunduğum durumun komikliğini nihayet kavradım. Gündüzü Clojgrud'da, geceyi Saint-Cré'de geçiremezdim. Arabel işi bana ve Henriette bırakmıştı. Sizi uzun zamandır isteyen bir kadının dostu olmanın ne kadar güç bir şey olduğunu o gün anlamıştım. Size çok kolay gibi görünen bu olay, özellikle genç yaşta bir hastalık gibi olur. Utanç içinde, şehvet denen şeye lanetler yağdırıyordum. Madame de Morruff kanımı istese seve seve verirdim. O hiç Arabel'den konuşmak istemiyordu. Hem Arabel hakkında kötü konuşmam, Henriette gibi soylu bir insanın gözünde alçalmama neden olurdu. 5 yıllık canciğer yakınlıktan sonra şimdi birbirimize söyleyecek laf bulamıyorduk. Konuşurken birbirimize karşı açık davranmıyorduk. İçimizdeki acıları gizliyorduk. Henriette mutlu gibi görünüyordu ama aslında çok üzülüyordu. Kadın zekasını kullanıyordu ama bir konuşmayı sürdürecek hiçbir konu, fikir bulamıyordu. Uzun süre konuşmadığımız zamanlar oluyordu. Ağzından kadınsı bir alay çıktığında bir an dayanamadım. Sizden fazla acı çekiyorum dedim. Kendilerinden daha çok heyecanlı olduğumuzu söylediğimizde nasıl tüm kadınlar yüksekten bir tavır takınırlarsa öyle. Nasıl dedi. Bütün suçları işleyen benim de ondan. Kontes yokmuşum gibi davranmaya başlayınca gitmeye karar verdim. Ailedeki herkesle vedalaştım. Benimle birlikte çimenliğe kadar geldiler. Kontes yanıma geldi. İkimiz ağaçlık yoldan yürüyelim dedi. Kol kola girerek şatonun bahçesinden geçtik. Durdu, başını göğsüme koydu, kollarını boynuma doladı. Hoşça kal dostum dedi, hoşça kal. Bir daha görüşemeyeceğiz. Tanrı bana geleceği görmek gibi gizli bir güç verdi. Buraya o kadar yakışıklı, o kadar genç olarak döndünüz ki beni bıraktığınız gün bir dehşet duygusu içine düştüm. Bu gece bir kere daha kaderinizi okumuş bulunuyorum. Birbirimizle son kez konuşuyoruz. Birkaç kelime daha söyleyeyim. Çünkü 10 dakika sonra ben olmaktan çıkacağım. Yakında çocuklarımın elinden annelerini almış olacaksınız. Onların kalplerinde yerimi doldurun. Bunu yapabilirsiniz. Jack ve Madeline sizi çok severler. Heyecanla, ölmek mi dedim. Onun gözlerindeki kuru alevi yeniden gördüm. Ölmek mi? Sana emrediyorum Henriette, yaşayacaksın. Senin bana bir zamanlar yemin ettirdiğin gibi bugün de ben senden aynı şeyi istiyorum. Orjit'e gidip onun her dediğini aksatmadan yerine getireceğine yemin et. Söylediklerini sanki anlamamışım gibi bağırdı. Tanrı'nın takdirine karşı mı geleceksiniz yoksa? Şu sefil İngiliz kadını kadar sevmiyor musunuz beni? Kıskançlığın etkisiyle şimdiye kadar gösterdiği saygıyı unutup, evet, her istediğini yerine getireceğim dedi. Burada kalıyorum deyip gözlerini öptüm. Benim bu tavrımdan çekinmiş olacak, gidip bir ağaca yaslandı. Sonra da arkasına bile bakmadan hızlı hızlı yürüyerek evine döndü. Hem ağlıyor hem de dua ediyordu. Çimenliğin önünde elini tutup saygıyla öptüm. Ona beklemediği bu itaat dokundu. Her zaman seninim dedim. Çünkü seni, teyzenin seni sevdiği gibi seviyorum. Ürpererek elimi olanca kuvvetiyle sıktı. Bana eskiden olduğu gibi bakmasını istedim. Bakışlarıyla ruhumun aydınlandığını görerek, kendini bütünüyle veren kadın, şu anda bana bağışladığınız hayatı ve ruhu veremez bir erkeğe diye ekledim. Yaşayacağım dedi. Ama siz de iyileşmeye bakın. Bu bakış Arabelle'in alaylı gözlemlerini silmişti. Bu iki aşkın elinde adeta oyuncağa dönmüştüm. Bir melekle bir şeytanı aynı anda seviyordum. Biri bütün erdemlerle, öbürü fenalıklarla donanmıştı. Madame de Morrough'u görürüm diye başımı arkaya çevirip bakarken, bu kadar güzel iki kadının hayatında çok önemli bir yere sahip olduğum için göğsüm gururla kabardı. Ancak bu geçici gurur, benim iki taraftan da birden tokat yememe sebep oldu. İçimde bir şeytan, Kont öldüğünde Henriette'in bana kalacağını söylüyordu. Çünkü Henriette beni hep seviyordu. Sertlikleri, pişmanlıkları, bütün bunlar benim olduğu kadar onun da yüreğinden silinmeyen duyguların izleriydi. Bu güzel ağaçlık yolda düşüncelere dalmış ilerlerken, 25 değil, artık 50 yaşındaydım. Kadınlardan çok erkekler bir anda 30'undan 60'ına geçerler. Bu kötü düşünceleri ne kadar kovmaya çalıştım üstümden ama itiraf ederim bir türlü yakamı bırakmadılar. Gerçek arzularını ancak olgun yaşta duyulabileceğini söyleyen 15. Louis'in yıkıcı kurallarına kim karşı koyabilirdi? Ağaçlık yola doğru ilerledim. Orada Henriette'i gördüm. Hüzünlü bir şekilde onunla yeniden vedalaştım. Bu gözyaşları bir daha geri gelmeyecek coşkuyu, hayatın bir daha açmayacak çiçeklerini temsil ediyordu. Çünkü bir erkek bu yaştan sonra gözyaşı dökmez, döktürür. Bu yaştan sonra tüm kusurlarımızı sevdiğimiz kadına da aşılamak isteriz. Hayatın başında ise sevdiğimiz kadın kendi erdemlerini bize örneklerle yansıtır. Ne mutlu Henriette'ine kavuşmuş kimselere, ne mutlu Arabelle gibi bir kadını tanımış olanlara. Bunlardan biri evlenirse kocasını kaçıracak, öteki sevgilisi tarafından terk edilecektir. Ama ne mutlu bu iki kadını tek bir kadında bulana. Natalie, ne mutlu sizin sevdiğiniz erkeğe. Paris'e döndükten sonra Arabelle daha bir yakın olduk. Kısa bir süre sonra samimiyetimizi iyice ilerlettik. Bilinmeyeni öğrenmekten çok hoşlanan kimseler, o şeyin sakladığı sırrı öğrendikten sonra artık onu da olağan kabul ederler. Sosyete çevrelerde yaşayan sevgililer ortalık yerde samimiyet kurmakla aslında pek doğru hareket etmiş olmazlar. Mutlu bir aşkın başından geçmesi gereken yapmacık saygılar, oynayacak komedyalar hayatın boşluğunu doldurur. Ama ilk aşklar tıpkı gençler gibi geliştirecekleri yerde ormanları kökünden kesip yok ederler. Arabelle bu düşüncelere benim hatırım için uymaya çalışıyordu. Avını elinden kaçırmamak için önceden işaretleyen bir katil gibi beni kendisine bir jigolo yapmak için Paris'te herkesin diline düşürmek istiyordu. Bu yüzden beni elinden kaçırmamak için cilvelere başvurdu. Yasak bir aşkın zevklerine dalınca Henriette'in öğütlerinden ve verdiği fikirlerden uzaklaştığımı gördüm. İçimde sonsuz bir öfke duydum. Henriette yazdığım mektuplarda benim rahatsızlandığımı anlıyor ve üzülüyordu. Kaybettiklerini hatırlatıp hiç değilse beni mutlu görmek istediğini yazıyordu. Ama ben mutlu değildim. Aziz Natalie, mutluluk denen şey hiçbir karşılaştırmayı kabul etmez. Bu iki kadını birbirleriyle ister istemez kıyaslamaya başladım. Aralarındaki zıtlığı yeni yeni inceleme fırsatım oldu. Büyük aşklar benliğimizde öyle derin izler bırakır ki, önceleri tüm kötü alışkanlıklarımızın yerine geçer. Ama bir süre sonra kişiler birbirlerine iyice alışınca, eski alışkanlıklar tekrar ortaya çıkmaya başlar. Bu durumda kişiler birbirlerini incelemeye başlar. Ayrılıklar ve soğukluklar da bu dönemde görülür. İşte biz de bu döneme girmiş bulunuyorduk. Artık bana eskisi kadar çekici gelmiyordu. Onu incelemeye koyuldum. Önce Lady Dudley'in pratik zekasının çok iyi işlemediğini anladım. Fransız kadınları aşık olduğunda çok değişir. Gururlarından vazgeçer. Bütün enerjilerini sevgileri için harcarlar. Sevgililerinin iyi olduğu kadar tüm kötü yönlerini de benimserler. Bir iş adamının tecrübeleri sonucu kavrayabildiği pek çok olayı kolayca anlar, kredi mekanizmasını kavrar. Çılgın ve müsriftir belki ama onun ne bir hata yaptığı ne de tek kuruşunu sokağa attığı görülecektir. Analık, dadılık, hekimlik, bütün bu hizmetleri tek başına görür. Yine bütün yetenekleri kendinde toplar ama hiç karmaşaya düşmez. Her olayı Fransız tavrını takarak mümkün kılar, haklılaştırır, çeşni sağlar. Fransız kadını bıkmadan usanmadan sever. Susuşu da bir konuşmadır. Gözlerini yere eğse de sizi süzüyordur. Öyle güçlüdür ki sevgisi, aşkı için tüm dünyaya boyun eğebilir. İngiliz kadınının aşkı Fransız kadınının aşkına hiç benzemez. İngiliz kadını dünyaya aşkına boyun eğdirir. Aldığı terbiye nedeniyle bencil bir tavır sergiler. Her zaman gizli bir maske taşır. Sürekli onu yüzüne takıp çıkarır. Başkalarının yanında soğuk bir kadınken, gözlerden uzak olduğu zamanlarda kalbi bir İtalyan kadını gibi büyük bir aşkla doludur. Bütün erkekler onun bu değişken tavrından dolayı kuşkuya düşer. Aşkına bu denli ilgisiz olabilen bir kadının yine kolayca bir aşktan başka bir aşka da geçebileceği düşünülür. Onun bu tutumu yüreklerde çok derin izler bırakır. Onlar güçlüdür. Bütünüyle size teslim olmaları imkansızdır. Çevrelerindeki insanlardan çok etkilenirler. Fransız kadını bir hastayı tek bakışıyla iyi ederken İngiliz kadını insanın huzurunu kaçırır, düşüncesini rahatsız eder. Çok kibirlidirler. Namus yönünden uçlarda gezen kimseler, şehvet yönünden de aşırılıklara giderler. İngiliz kadınları işte böyledir. Ne derlerse desinler, aslında bu iki kadın arasındaki fark, Protestanlıkla Katoliklik arasındaki farktan başka bir şey değildir. Protestanlık kuşkuları ile sanatın ve aşkın mezar olmaktadır. Tutkuları olan insanları sosyete takımının gezdiği yerlerde göremezsiniz. Onlar uyulmak zorunda bırakılan kurallara katlanamazlar. Lady Dudley bu kuralları bir türlü bırakamıyordu. Bir kere sevmesin, ölümüne seviyor. Ama o temiz duygularını kirleten en küçük bir hatayı bile bağışlamıyordu. O ölümsüz sevgisini tümüyle zihninden atıyordu. Sözleri ve hareketleriyle sosyete yaşamının bütün kurallarına uyuyordu. Yol yöntem gözeten hareketleriyle yürekte derin yaralar açıyordu. Aşk sanki onun için basit bir ihtiyaç oluyor. Ne kaygı, ne bir pişmanlık, ne bir istek belirtisi duyuyordu. Sevişme vakitlerinde ise birden değişiyor. Bir önceki tavrını tamamen bırakıyordu. Bu iki kadından hangisine inanmalıydım? Henriette'i Arabelle'den ayıran özelliklerini çok iyi ayırdığına vardım. Madame de Morouf bedenen uzak olsa da her an yanımdaydı. Onun gözlerinde, bakışlarında, sesinde insana huzur veren bir ezgi vardı. Sözlerinde hiç değişmeyen bir düşünce okunurdu. Ruhunda biri buz gibi, diğeri ateşli iki bölüm yoktu. Madame de Morouf zekasını ve düşüncesini duygularını belirtmek için kullanırdı. Arabelle ise zekasını yalnızca toplum yararına kullanıyordu. Madame de Morouf hem herkesin gözü önünde ormanda benimle birlikte dolaşıyor, hem de büyük bir ikiyüzlülük içinde görünüşü kurtarmaya çalışıyordu. Aşkım ve ilgisizliğim bu şekilde birbirine karışması ruhumu durmadan yaralıyordu. Bu değişikliklere kolay kolay alışamıyor, huzursuzluk duyuyordum. Bu durumdan şikayet edecek olsam, İngiliz şakalarını biraz abartarak cevaplar veriyordu. Herhangi bir konuda çelişkiye düşsek beni hemen güç durumda bırakmaya çalışıyordu. Beni hamur gibi yoğurmak istiyordu. Aldığı tavrı eleştirmeye kalksam beni bütün Paris halkının gözleri önünde öpeceğini söylüyordu. Bu söylediğini yapar diye korkuyordum. Bana tutkuluydu. Ama onda Henriette'deki derinlik, yücelik hiç yoktu. Arabelle suyu hemen çeken kumlu bir toprak gibi doymak bilmiyordu. Madame de Morouf ise sakindi. Her tavrımı seziyor. Ruhumda ne olup ne bittiğini hemen anlıyordu. Oysa Markiz hiçbir zaman bir bakışla, bir kelimeyle ya da bir el sıkışla etkileneceklerden değildi. Üstelik geçmiş onun için bir şey ifade etmezdi. Yenilik istiyordu. Aşk arama yolundaki büyük ve azgın çabaları da bundan ileri geliyordu. Madame de Morouf'un o mektubu her zaman hayatımın üstünde parlayan bir ışık olmuştur. Lady Dudley'e gelince o, bütün bu meselelerde herhangi bir tanıdığın göstereceğinden fazla bir ilgi göstermiyordu. Hiçbir zaman işim, servetim, çalışmalarım, hayatımdaki güçlükler, kinlerim, erkek arkadaşlarım hakkında soru sormadı. Başkalarına karşı cimri, kendine ise son derece müsrifti. Oysa Henriette'in benim için yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Her sorunumda Henriette başvurabilir. Ama Lady Dudley'e tek kelime söylemektense zindanı boylamayı tercih ederdim. Şimdiye kadar yaptığım tüm karşılaştırmalarda iki kadın arasındaki ruh tezatlarını ele aldım. Manevi alandaki bu zıtlık maddi yönde de görülüyordu. Fransa'daki lüks, insanın fikirlerinin varlığındaki şiirin belirtisidir. İnceliklerine kapıldığım İngiliz lüksünde de mekanik bir taraf vardı. Lady Dudley buna kendinden bir şey katmıyordu. Arabel şatodaki güzelliği Cloche Grove'daki özenli hizmetçilere bağlıyordu. En iyi uşağı seçecek olan da Kahya'ydı. Arabel adamlarına hiç bağlanmaz, onların ölümüne bile üzülmezdi. Yine başkasının felaketi karşısında onun gözünden tek damla yaş aktığı görülmemişti. Madame de Morouf o geceki kısacık karşılaşmaları sırasında bu kadının huyu hakkında doğru yargılar vermişti. Onun o peygamberce sözlerini hatırladım. Harriet her yönden haklıydı. Arabel'in aşkı benim için çekilmez hale geliyordu. Anladım ki ata binen kadınların duyguları köreliyordu. Amazonlar gibi onların da bir memeleri eksiktir. Kalplerinin neresi olduğunu pek bilemeyeceğim ama bir yeri taşlaşmıştır. Cloche Grove'un anılarıyla ezik düştüğüm, bedenimin ve ruhumun iyice yorulduğu bu sırada etkisini hala üstümden silemediğim korkunç bir darbe yedim. Kralın çalışma odasındaydım. Dük de Leninkört sarayda görevliydi. Onun içeri girdiğini gören kral, kontesin nasıl olduğunu sordu. Aniden çok anlamlı bir şekilde başımı kaldırdım. Bu hareketimi kendisine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak gören kral, sert bir bakışla baktı yüzüme. Dük, "Efendimiz, zavallı kızım ölmek üzere," dedi. Kralın kızgınlığını aldırmadan gözlerimden yaşlar boşanarak, "Sevgili kralım, bana izin vermek lütfunda bulunurlar mı?" dedim. Her kelimesiyle insanı iğnelemeyi seven kral güldü ve yaptığı nükte karşılığında biraz önceki saygısızlığımı bağışlayarak, "Koşun, koşun," dedi. Bir baba olmaktan çok bir saray adamı olan Dük, kızını gidip görmek için izin istemedi. Kralla birlikte arabasına bindi. Lady Dudley'e görevli olarak bir yere gönderildiğimi söyleyerek, "Hoşça kal," demeden yola çıktım. Croyde Bernie'de Verrier'den dönmekte olan majesteleriyle karşılaştım. Kral alaycı bakışlarıyla bana sanki, "Politik alanında bir şeyler olmak istiyorsan geri dön. Ölülerle vakit kaybetme," demek istiyordu. Dük ise bana eliyle hüzünlü bir işaret yaptı. İki saltanat arabası, üstleri başları sırmalı albaylar, yaşasın kral bağırışmaları arasında tozu dumana katarak geçti gitti. Acılarımız karşısında duygusuz kalan tabiat gibi bu saraylılar da Madame de Morouf'un cesedinin üstünden çiğneyerek geçiyor. Düşese gelince o kızına Lady Dudley'den bahsederek ona ilk darbeyi vurmuştu. Yolculuğum bir kumarcının rüyası gibi geçti. Umutsuzdum. Ondan hiçbir haber alamamıştım. Acaba Henriette'in günahlarını çıkaran papaz İşi benim Cloche Grove'da girmeme engel olacak kadar ileri götürmüş müydü? Madeline'ı, Jack'i, Rahip Domino'yu, Monsieur de Morouf'u, herkesi suçluyordu. Torstan ötede sevgilimi bulmak için üstünde koştuğum yola sapmak üzere Saint-Sever köprülerini geçiyordum ki Monsieur Orridge'a rastladım. O benim Cloche Grove'da gittiğimi, ben de onun oradan dönmekte olduğunu anladım. Arabalarımızı durdurduk. Madame de Morouf nasıl diye sordum. Onun yaşadığından şüpheliyim dedi. Besin yetersizliğinden ölüyor. Daha geçen Haziran ayında hastalığı tıbbın çare bulamayacağı bir duruma gelmişti. Monsieur de Morouf o günlerde başlayan hastalığın belirtilerini size anlatmıştır herhalde. Çünkü kendisinde de aynı hastalığın bulunduğunu sanıyor. Madame le Comtesse ilk zamanları hastalığın etkisi altında değildi. Tıbbın her hastalığa çare bulabileceğini düşünüyordu. Bu hastalık büyük bir üzüntünün sonucuydu. Bu hastalık hayatın yürümesi için bünyeye kalp kadar gerekli bir organın görevlerini yerine getiremeyecek bir hale düşmesinden doğmuştur. Hançerin işini keder görmüştür. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Madame de Morouf bilinmeyen bir acı nedeniyle ölüyor. Bilinmeyen bir acı mı diye tekrarladım. Sonra ekledim. Peki çocukları hastalanmadılar mı? Orchid anlamlı anlamlı yüzüme baktı. Hayır dedi. Monsieur de Morouf onu hastalandığından beri hiç rahatsız etmedi. Benim artık bir faydam dokunamaz. Çektiği acılar çok derin. Varlığın içinde bir deri bir kemik kalıp açlıktan ölmek. Evet, Kontes açlıktan ölecek. 40 gün var ki mide kapanmış olduğundan ne verilirse verilsin hiçbir yiyeceği kabul etmiyor. Monsieur Orchid uzattığım eli saygılı bir şekilde sıktı. Gözlerini göklere kaldırarak, "Güçlü olunuz Monsieur," dedi. Bu sözler doktorun merhametini belirtiyordu. Bu cümlenin yüreğime zehirli bir ok gibi saplandığının farkında değildi. Arabacıya beni zamanında yetiştirirse ona iyi bir bahşiş vereceğimi söyleyerek arabaya atladım. Acı düşünceler ruhuma saplanmıştı. Çocukları hasta değildi. Ama o, Acıdan ölüyordu. Öyleyse benim yüzümden ölüyordu. Kendi kendimi suçluyordum. İnsanların adaleti ne kadar zayıf, ne kadar güçsüzdü. Bu adalet sadece belli eylemlerin hıncını alıyordu. Ne çok katil vardı cezasız kalmış. Güzel ve ince ruhlara karşı bu nasıl bir hoşgörüydü? Kim toplumu bütün çıplaklığıyla görmeme engel olan perdeyi birden kaldırıverdi? O suçsuz kurbanların birçoğu gözlerimin önüne geldi. Benim yola çıkışımdan birkaç gün önce ölüm halinde Normandiya'ya giden Madame de Buisson, dillere düşen Düşes, Lengeis, Lady Dudley'in 2 hafta kaldığı o küçük evden ayrılıp ölmek için Touraine'e gelen ve orada bildiğiniz gibi feci bir şekilde öldürülen Lady Brandon. Günümüzde bu gibi olaylara çok rastlanır. Madame de Morrough'u öldüren, kıskançlığa yenilip kendini zehirleyen o zavallı kadını herkes tanır. Öylesine asil bir davranışla kocasının borçlarını ödedikten sonra onu bir daha görmek istemeyen ve bu konuda yapılan hiçbir rica ile kararından dönmeyen o kadının son dakikalarının hikayesi herkesi ürkütmüştür. Ölümün eşiğine kadar giden Madame Duclos'un kardeşimin özenleri olmasa yaşayabilir miydi? Toplum ve bilim hiçbir ağır ceza mahkemesi önüne çıkarılamayacak olan bu cinayetlerin iki suç ortağıdır. Acıdan, umutsuzluktan, aşktan kimsenin ölmeyeceği sanılır. Oysa binlerce kadın hastalığı bu sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu trajedinin arkasında bazı tabii yasalar var da biz mi bilmiyoruz yoksa? Birçok küçük işletmenin kazancını cebe indiren milyoner gibi 100 yaşına varmış ihtiyar da yeryüzünü ölülerle doldurmak, çevresindeki toprağı kurutmak zorunda mıdır? Tanrım, yoksa ben kaplan cinsinden mi geliyordum? Henriette'in bir zamanlar beni çağırmak ister gibi mendil salladığı yola ulaştığımda yüreğim vicdan azabından çırpınıyor, yanaklarımdan aşağı gözyaşları süzülüyordu. Yaşıyor muydu acaba? Bana çok pahalıya mal olan Arabelle'in verdiği maddi zevkleri bir an içinde ödedim. Artık onu bir daha görmeyecektim. İçimde İngiltere'ye karşı bir kin uyandı. Lady Dudley hiç kimseye benzemese de ben vardığım yargının içine bütün İngiliz kadınlarını sokmuştum. Tam Clogeroo'da girerken yeni bir darbe daha yedim. Jack, Madeline ve Rahip Domino, Kont'un da, Kontes'in de yıkılmasına razı olmadıkları bir tahta haçın dibine diz çökmüşlerdi. Arabadan atladım. Gözlerimden yaşlar boşanarak kalbim paramparça, Tanrı'ya yalvaran bu iki çocukla rahibe doğru yürüdüm. Bana soğuk soğuk bakan Jack ile Madeline'i alınlarından öperek Rahip Domino'ya ''Ne oldu Monsieur?'' dedim. Rahip ayağa kalktı, koluna girdim. Dayanmak ihtiyacını duydum. ''Yaşıyor mu?'' diye sordum. Acıyla başını eğdi. ''Söyleyin, yalvarırım. Ne olur söyleyin. Niçin bu haçın altında dua ediyorsunuz? Niçin onun yanında değilsiniz de buradasınız? Bu soğuk sabah vakti çocukların bahçeye çıkmalarının sebebi var mı? Her şeyi söyleyin bana.'' Kontes birkaç günden beri çocuklarını ancak günün belli saatlerinde görmek istiyor. Belki de kendisini görebilmeniz için birkaç saat beklemeniz gerekecek. Madame de Morrough çok değişti. Sizi gördüğünde ani bir şok geçirebilir. Ölüm onun için daha hayırlı olacak. Rahip, burada hep birlikte onun için dua ediyoruz. Çünkü son zamanlarda ölüme karşı adeta bir çeşit dehşet duyuyor. Sağlıklı insanlara nefretle bakıyor. Şeytan bu güzel ruhun cennete girmesini istemiyor. Bekleyin, ona hemen görünmeyin. Sizi gördüğünde belki şikayetleri çoğalır. Günahlarını çıkaran papaz ya da ben, madamı bu beklenmedik görüşmeye, Rahip Broughton'un kesin olarak yasakladığı heyecanları hazırlasın. Bu dünya işlerini ancak bir din adamı anlayabilir. Belki de sizin buraya gelmenize ilahi bir güç sebep oldu. İnsanın yüreğini ılık ılık akan dokunaklı ve tatlı konuşmasıyla Rahip, Kontes'in 6 aydır, Monsieur Orgeat'ın bütün çabalarına rağmen, her gün biraz daha fazla acı çektiğini anlattı. Monsieur Orgeat 2 ay boyunca Clogeroo'da her akşam gelmiş, onu kurtarmaya çalışmıştı. Çünkü Kontes kendisine ''Kurtarın beni'' demişti. Ancak ihtiyar hekim günün birinde ''Bedenin iyileşmeden önce yüreğin iyileşmesi gerekir'' diye haykırmıştı. Hastalık ilerledikçe bu yumuşak kadının sözleri de acılaşmaya başladı. Tanrı'ya yalvaracağı yerde ölmemek için bağırıp çağırıyor, sonra da pişman oluyordu. Bir gün Jack ile Madeline'i yatağından iterek ''Siz bana çok pahalıya mal oldunuz'' dedi. Beni gördüğünde tekrar ancak meleklerin ağzına yaraşan şu sözleri söyledi. ''Başkalarının mutluluğu, artık mutlu olamayacakların sevinci olur.'' Sesi öyle dokunaklıydı ki gözlerimin yaşardığını hissettim. Madam bazen olmadık işler yapıyor ama yanlış attığı her adımdan sonra doğruluyordu. Tüm bu olaylar beni çok şaşırtmıştı. Bu güzel zambağın gökyüzünde yeniden açacağına inanıyor musunuz? Rahip, Siz buradan gittiğinizde o daha bir çiçekti dedi. Ama bugün de sanki küllere gömülmüş bir elmas parçası kadar saf. Onun aydınlık ruhu, çevresini saran bulutları yarıp çıkacaktır. Bu ermiş adamın elini sıktım. O sırada kont ak saçlarıyla evin önünde göründü. Hayretler içinde bana doğru atıldı. Doğru söylemiş, işte burada. Felix, işte Felix diye bağırmıştım Madame de Morouf. Dostum diye devam etti çılgın bir dehşetle bana bakarak. Ölüm kapımıza geldi. Niçin benim gibi yarı yarıya ele geçirdiği ihtiyar bir bunağı almadı sanki? Cesaretimi toplayarak şatoya doğru yürüdüm. Ancak Rahip Bruto beni durdurdu. Kontes daha içeri girmemenizi rica ediyor dedi. Etrafımda üzüntüden yorgun düşmüş, sürüklenerek oradan oraya koşan insanlar gördüm. Bunlar kontesin oda hizmetçisi Manet'in verdiği emirlerden dolayı şaşkına dönmüşlerdi. Bu hareketlilik kontu korkutmuştu. Ne oluyor? Ne var diye sordu. Rahip, hastanın bir isteği var dedi. Kontes sayın vikontu bu haliyle kabul etmek istemiyor. Giyinip kuşanmaktan söz ediyor. Ne diye canını sıkmalı? Manet gidip Madeline'i getirdi. Genç kızı annesinin odasına girdi. Bir süre sonra da çıktı. Sonra beşimiz, Jack, babası, iki rahip ve ben çimenlikte yürüyerek şatonun uzağında bir yere geldik. Birden sevgili yavrunun yapacağı demet için gül çiçekleri topladığını, oradan oraya koştuğunu gördüm. Bir anda gözlerim karardı. Yanımdaki iki rahip beni taraçada bir sıranın üstüne oturttular. Bitkin bir şekilde bir zaman kaldım orada. Zavallı Felix dedi kont. Size yazmamızı kesin olarak yasaklamıştı. Kendisini ne kadar sevdiğinizi bilir. Kendimi acı çekmeye hazırlamıştım ama yine de gösterilen bu özen karşısında gücümü yitirdim, ezilip kaldım. İşte diye düşündüm. Bir iskelet gibi kurumuş. Esmer bir günle aydınlanan, kıraç toprak. Eskiden bu fidanlığa korku duymadan bakamazdım. Bir zamanlar öylesine canlı, öylesine hareketli olan bu küçük şatoda her şey durmuştu. Her şeye ağlıyor. Bir umutsuzluğu, bir bıkkınlığı anlatıyordu. Her iş yarım bırakılmıştı. Her yer öyle sessizdi ki, sanki bağlar boştu. Kontu dinliyor. Hiçbir acı sözü kabul etmeyen insanlar gibi yürüyorduk. Kont yine eskisi gibi kontesten şikayet etmeye başladı. Henry hiç sağlığına dikkat etmemiş. Kontun verdiği öğütlere uymamıştı. Kont aynı belirtileri kendinde de gördüğü için hastalığı hemen anlamıştı. O sadece rejim yapıp her türlü heyecandan kaçınarak sonunda kendi kendine iyileşmeyi başarmıştı. Onu dinleseydi kontes de kurtulabilirdi. Israrlarına rağmen kontes doktor olarak kendisini Orjit'i seçmişti. Hep yanlış tedaviler uygulayan Orjit şimdi de kontesi öldürüyordu. Hastalık üzüntüden doğuyorsa yakalanma ihtimali çok yüksekti. Kontesin bir üzüntüsü var mıydı? O mutlu bir kadın değil miydi? Ne bir üzüntüsü ne bir sıkıntısı vardı. Kont sayesinde mali durumları da iyileşmişti. Madame de Morouf'un Clojegrove'u istediği gibi yönetmesine de ses çıkarmıyordu. Artık çocuklarının sağlığı da iyiydi. Peki neden çıkmıştı bu dert? Monsieur de Morouf durmadan düşünüyor, suçlamalarda bulunuyordu. Daha sonra aniden kontese büyük bir saygı duyuyor, gözleri yaşarıyordu. Madeline annesinin beni beklediğini söyledi. Rahip Bruto da arkadan geldi. Kız annesinin benimle yalnız olmak istediğini ve başına bir sürü kimse üşüşmesinin hastada bir yorgunluk yaratabileceğini söyleyerek babasının yanında kaldı. O anda içeriden bir sıcaklık, yine dışarıdan da buz gibi bir soğukluk duydum. Tanrı'nın iyilikle, sadelikle, sabırla, acımayla bezediği sevgili kullarından biri olan Rahip Bruto beni bir köşeye çekti. Monsieur, bu görüşmeyi önlemek için elimden geleni yaptım. Onun ruhunu kurtarmak için başka türlü hareket edemezdim. Bunu sizi değil, sadece onu düşünerek yaptım. Birazdan onu göreceksiniz. Onun zayıflıklarına karşı saygılı olun. Ona karşı yardımcı olmanızı bir rahip olarak değil, bir dost olarak rica ediyorum. Bu dost size ileride pişmanlık gözyaşları döktürmek istemiyor. Hastamız gerçekten açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Sabahtan beri ölümden önce gelen bir buhranla kıvranıyor. Ölmek istemediğini de sizden gizleyecek değilim. Monsieur Domino ile ben onun bu can çekişmelerini tüm aileye gösterme görevini üstlendik. Kimse artık onu tanımıyor. Madame le Comtesse çok değişti. Sizi görünce şikayetleri hemen başlayacak. Onun yanında bu dünyanın tüm kuruntularını bırakıp öbür dünyaya hizmet edin. Hiç cevap vermedim. Bu susuşum zavallı rahibi hayrete düşürdü. Görüyordum, işitiyordum, yürüyordum ama bu dünyada değildim. Büyük bir merakla onu nasıl bulacağımı düşünüyordum. Odanın önüne gelip kapıyı açtık. O zaman Henriette'i gördüm. beyazlar giymişti. Pencerenin önündeki ufak ve yuvarlak masanın üstünde de çiçekler vardı. Rahip Bruton'un ölmek üzere olan Henriette'in hasta yatağının çevresini çiçeklerle doldurmuştu. Her şeyden çok sevdiği adamı gereği gibi karşılamak üzere darmadağın odasına bir çeki düzen vermeye çalışıyordu. Yüzü zayıflamış, solgundu. Suratı bitmiş bir yüzle iki parlak göz çukurundan ibaretti. Henriette de acılara her zaman göğüs germiş insanın o sessiz görkemi yoktu. Yine de içindeki ateşi görebiliyordunuz. Bembeyaz olmuş dudaklarında bir gülümseme vardı. Ama bu sanki ölümün alaycı gülümsemesiydi. Elbisesi üstünde kat kat olmuş, çok zayıflamıştı. Başının duruşundan ne kadar değiştiğini anlayabiliyordunuz. Artık ne benim güzel Henriette'im ne de yüce ve ermiş Madame de Morrough değildi. Boşlukla savaşıyordu. Açlık ve bastırılmış arzular yüzünden ölümle hayatın bencil savaşına katılıyordu. Gidip yanına oturarak elini öpmek istedim. Eli kurumuş, ateş gibi yanıyordu. Büyük bir hayret içinde olduğumu kendisine karşı gösterdiğim çabadan anladı. Besinsiz kalmış dişleriyle gülümsemeye çalıştı. Bana, "Ah Felix," dedi. "Sizin şu hiç sevmediğiniz ölüm kapıya geldi. Her canlının, hatta en fedakar sevgilinin bile tiksindiği o korkunç ölüm. Biliyorum burada aşk biter. Lady Dudley hiçbir zaman böyle değişmeyecek ve sizi böyle bir şaşkınlığa düşürmeyecek. Ah Felix, neden sizi bu kadar istedim? Sonunda geldiniz. Sizi gösterdiğiniz bu bağlılıktan dolayı. Bir zamanlar Kont Derance'ın Trap tarikatından bir papaza gösterdiği manzarayla ödüllendiriyorum. Anılarınızda ölümsüz bir zambak gibi yaşamak istiyordum. Bütün hayallerinizi yıkmış bulunuyorum. Gerçek aşkta hesap olmaz. Ama öyle kaçmayın, kalın. Monsieur Orchard benim her geçen gün biraz daha iyileştiğimi söylüyor. Biraz da iştahım açılsa eskisi gibi güzel olacağım. Hem daha çok gencim. Henüz 35 yaşındayım. Önümde yaşayacak çok güzel günler var. Mutluluk insanı gençleştiriyor. Ben de mutlu olmak istiyorum. İkimiz için öyle planlarım var ki. Onları burada bırakır. İkimiz İtalya'ya gideriz. Ağlamaya başladım. Çiçeklere bakmak istiyormuşum gibi pencereden yana döndüm. Rahip Bruto yanıma geldi. Çiçek demetine doğru eğilerek kulağıma ''Ağlamak yok'' diye fısıldadı. Bu ani hareketime bir sebep bulmak için ''Sevgili Henriette, yoksa sevgili vadimizi sevmez mi oldun?'' diye sordum. Kibarca alnını dudaklarıma yaklaştırarak ''Seviyorum elbet ama siz olmadan çekilmiyor.'' Sonra da ''Sensiz'' deyip yanan dudaklarını kulağıma dokundurdu. Bu sözler sanki içinden kopmuştu. İki rahibin korkunç sözleri beni çok şaşırtmıştı. Kısa sürede kendimi toparladım. Yine tam olarak yatışmış değildim. Üzülmemesi için ona gülümsüyor ve söylediklerine katılıyormuş gibi başımı sallıyordum.